Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahil Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi bakalım yayını paylaşın, Periskop'tan çağırın, artık son çağrışlarımız zaten. 3 ay sonra yandım desek yok, iyi ki yok, onu da ayrıca konuşacağız zaten bugün yayının içinde. Ama Periskop izleyicileri hemen şu 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşundan, her sabah söylediğim gibi. Yapsın çağrısını, diğer dostlara davetini, ben de sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım. Herkesi çağıralım, hep beraber oturalım, konuşalım. Eski yılı uğurluyoruz, üstelik öyle melanet bir yıl ki, hani takvimin suçu olsa, takvimlerin içinde herkese denilse ki ömrünüzün yettiği, yetmediği ama bildiğiniz yıllardan iki tanesini işaretleyin ve deyin ki ya takvimlerden bu yıllar çıkmalı, mutlaka çıkmalı. Hangisi olur? Herhalde 2020 burada dereceye girecektir dünya çapında. Biz bugün hem 2020'nin kısa bir Z raporunu alalım istedim hem de her ayın son cuması yaptığımız serbest uçuş dertleşme yayını yapalım Aralık ayına ilişkin olarak. Ama Aralık ayında normalde yarın. Biz oysa yeni bir yılı karşılayacağız yarın. 1 Ocak 2021'i göreceğiz. Umarım. Geçen sene de böyle diyorduk ama geçen sene girdiğimiz yıldan hani hep beraber kaç diye çıkacak haldeyiz neredeyse. O yüzden bugün yapacağız bu serbest uçuş dertleşme hikayesini. Yayına yeni katılanlar, bilmeyenler olabilir. Nedir? Ne yapmaya çalışıyoruz? Soru cevap yöntemiyle tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan konuşuyoruz yayın boyunca. 1,5 saat sürecek. Bugün tek yayın olacak. Serbest uçuş yayınlarında hep aynı şeyi yapıyoruz. Saat 10:30'da bitireceğiz yayını. Bugün size veda ederken dün adını çok andık. Çok sevdiğim bir şairden bir şiirle bitecek. Eski yılı biraz böyle uğurlayacağız. Eski yılı biraz buruk uğurlayacağız. Baştan söyleyeyim öyle hani neşe coşku olacak elbette içinde ama ağzımızda 2020'nin bıraktığı o buruk tadı da hissedin istedim. Dün adını çok andık çünkü burada. O isimle birlikte geçsin istedim. Biraz konuşacağız. Biz ne yaptık? Neyiz? Neredeyiz? Nereye geldik? Şimdi önce şunu anlatayım. Arkada gördüğünüz, o bayağı kaymış aslında. Şurada, bakayım, şöyle. Evet, şu gördüğünüz YouTube'un 100 bin izleyiciyi geçtiğimiz için bize yolladığı gümüş oynatma düğmesi. Yani Silver Play Button diye geçiyor. 100 binden fazla abone olduğu için o plaketi yolladı. Artık hep beraber daha büyük bir kitleyiz. 5 sene önce yayına başladığımız zaman, 5,5 yıl önce 2015 yılının Ağustos sonunda başladığımız zaman biz 37 kişi girmiştik bu işe. Ama 37 kişiden bugün geldiğimiz yer az önce baktım 107 bin YouTube abonesi. Şu dakika itibariyle yayının izleyicileri arasında, takipçileri arasında Periskop rakamlarını her zaman olduğu gibi buradan anlık olarak vereyim de size karışmasın. Çünkü bu yayının en güzel şeyi benim yayınla ilgili baktığım zaman ileride belki yıllar sonra hatırlayacağım zaman umarım hatırlayacak kafamız kalır hepimizin. Hep hatırlayacağım şey şu olacak. Ben ne gördüysem siz de onu gördünüz. Burada ne olduysa siz biliyorsunuz ki devamı yok onun. Detayı yok. Yani arkada planlanmış, kurulmuş, itilmiş, çekilmiş bir yanı yok bu hikayenin. Ne görüyorsanız gözünüzün önünde ne varsa o. Şu dakika itibariyle 63.337 Periskop takipçisi var. Ve yayınların izlenme oranlarına baktığınız zaman 2020 yılı aslında bizim için, bizim açımızdan verimli bir yıl oldu. Neden? Bir kere abone sayısı, kanalın abone sayısı ciddi anlamda arttı. Bunun bir tane gerekçesi, gerekçelerin belki en başında geleni. Evet, yayına ilgi göstermeniz, takibinizin artması falan ama onun dışında bütün dünyanın evlerine kapanması, bizlerin de kapanması. Yani hani hep dalga geçerek söyledim ya burada sürekli olarak. Ben nasıl girdiysem eve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da girdi. Başka çaresi kalmadı. Hepimizi hayatın içinde bir yere kilitleyip bırakan büyük bir salgın yaşadık. Pandemi. Bu söz belki 2020 yılının sözü olacak. En çok hatırlanan küresel bir salgından bahsediyoruz çünkü. Bu 63.337 kişi yayınları takip etti. Sırayla yapılan yayınlara şöyle hızlıca kabaca baktığımız zaman günlük ortalama izlenme oranlarını en azından verme şansımız var. Tabii ki bu özellikle podcastler, ses dosyaları üzerinden çok fazla sayı verme şansımız olmuyor. Çünkü onlar bu tarz istatistikler tutmuyorlar ama mesela dünün yayınlarına baktığımız zaman ki dün Onunla ilgili ayrıca konuşacağız. Arkada kitapları da anlatacağım size. Neden bu kitaplar duruyor diye. Dün Sabahattin Ali'nin Ölümsüz Eseri, bence en güzel kitabı, en güzel yazdığı en güzel romanı Kuyucaklı Yusuf'u konuştuk. Ve biz hani şöyle bir iddiayla başladım ben bu işe. Önce onu bir kafanızda netleştirin. Ben de açık yüreklilikle anlatayım size. Neden Edebiyat Yayınları başladı? Benim aslında yakın dostlarım, işte sevgili abim, hepsi biliyorlar. Onlara da anlatmıştım bunu. Bu benim bu yaz için projemdi aslında. 2020 yılı yazında biraz daha yayınları hafifletmek, biraz daha kafalarımız bir parça soğutalım. Çünkü belli ki kış sezonu zaten hani böyle başlayacak. Tabiri mazur görünüyor ama boktan bir yıl olacak. Hani şiirde olduğu gibi boktan bir yıl oldu diyor ya. Gerçekten öyle bir yıl olacak. Biraz kafalar soğusun diye planlıyordum. Ama Covid bu işi biraz daha öne çekti. Çünkü insanlar eve kapandığında bir şekilde umut aşılamak, onlara evin içinde burada bir hayat olduğunu da gösterebilmekti derdim. Burada da benim çıkışım çocukluğumdan beri, okumayı yazmayı öğrendiğim günden, abim okumayı öğrettiği günden beri, 5 yaşından beri, hayatımda hep çok yer eden kitapları bir şekilde anlatmak. Ama kitabı tanıtırken gerçekten tanıtmaktı derdim. Çünkü bir kitabı anlamak sadece arkasını çevirip okumak değil. Onu televizyonlarda yapan yüzlerce insan var. Önüne 50 tane kitap dizip ben bugün size 13 tane kitap tanıtacağım demek marifet değil. Öyle bir şey mümkün de değil zaten. Kitap öyle incelenmez bana kalırsa. Sizde bıraktığıyla birlikte aslında bırakmasını hedeflediğiniz şeyleri de anlatmalı kitabı tanıtan insan. Benim derdim buydu. O yüzden istedim ki dönemiyle, o dönem içinde yaşananlarıyla, çağdaşlarıyla birlikte ne anlattığıyla bir yazarı, bir şairi hem dünya edebiyatının içinden hem Türk edebiyatının içinden anlatayım size. Burada birlikte paylaşalım, konuşalım, üzerine kafa yoralım. 50 dakikalık, 45 dakikalık, bazen 1 saatlik. En uzun yayınımız 58-59 dakika olmuş. Dün baktım. Onlara baktığımız zaman hepimizin kafasının içinde bir şey çağrışsın. Bu insanlar bu kitapları neden yazmışlar? Anlattıklarının derdi ne? Ne çıkartmaya çalışıyorlar burada? Yani çıkartıp bir tane kitap verip elinize, oyalanın 2 saat sonra da bunu geri alacağız demek değil buradaki dert. Hepimizin bir şey anlaması, hayatımızda bir iz bırakması. Bunun için de kendimden pay biçerek çıktım. Yani benim için önemli olan kitapları anlattım size. Ama sadece ben değil, dünyanın da baktığı kitapları görelim istedim. Dün Kuyucaklı Yusuf yayını en çok izlenen yayınlardan bir tanesi oldu. Sadece izlenme oranı olarak, bakın sadece izlenme oranı olarak 60 bini geçti şu dakika itibariyle. Sadece izlenme, bunun içinde ses dosyaları falan yok. Gerçekten yok. Onları bilmiyorum ne kadar olduğunu. Yani Spotify'dan kaç kişi izledi, SoundCloud üzerinden kimler takip etti, iTunes Türkiye üzerinde ne kadar izlendi. O rakam hani genel bir sıralama açısından vermek mümkün belki. Haber podcastleri arasında geçiyoruz çünkü biz. Şu anda Türkiye'de haber podcastleri arasında en çok takip edilen, ki bunun içinde hani aklınıza gelen bütün büyük televizyon kanalları, Haberim'in kanalları da var. Onlar da var, BBC de var, CNN de var. En çok izlenen 6. haber podcast'iyiz ama bölümler açısından baktığımızda iTunes Türkiye sıralamasında ilk 10 bölümün 4 tanesi burada yaptıklarımız. Ve sadece 60 bin izlenme oranının içinde, sadece gözüyle takip edenler dışında, kulaklarıyla bu sohbete misafir olan insanları da kattığınız zaman 100 bin insanın aşağı yukarı kabaca hayatının 50 dakikasını edebiyata ayırdığını görüyorsunuz. Bu bence çok mutluluk verici bir şey. Beni çok mutlu ediyor en azından. Sadece telaşım dediğim gibi evlerine kapanan insanların edebiyatta biraz soluk alabilmeleri. Çünkü öyle bir dünya da var. Hayat sadece dünyanın çilesi, gailesi, tedirginliği, umutsuzluğu, sıkıntısı, karamsarlığı falan değil ki. Doğrudur. Biz çok acı günler yaşıyoruz. Konuşacağız birazdan. Aynı gün içinde normalde gün ortalaması bir erkek cinayetiyken kadın cinayeti deniyor. Beni uyardıkları için 2 yıldır söylüyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun uyarısıyla. Bunun erkek cinayeti diye anlatılması gerekiyor. Çünkü kadın cinayeti dediğiniz zaman anlaşılan şey bu değil. Ortalaması birken, yani yılda yaklaşık 300 kadın hayatını eşleri, sevgilileri, abileri, babaları, yakınları tarafından hayatları sona erdirilirken 3 kadının öldürülmesiyle Türkiye acayip sarsıldı bir yandan. Ama bunun içinde bile edebiyat konuşmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü elimde benim şöyle bir avantaj var. Orada anlatırken size söyleyebileceğim bunların, hani çok duyuyorsunuz ya, kadın cinayetleri politiktir. Altı yok, üstü yok. Birileri çıkıp bağırıyor. Sosyal medya üzerinde kendini aktivist diye tanımlayan bir takım tipler var. Tipler diyorum, özellikle söylüyorum bunu. Bu insanların söylediklerinin altı yok. Ayakları yere basmıyor. Mesela kadın cinayetleri politiktir diyor. Neden politiktir? Neden? Burada eğer kastettiğiniz hikaye altını doldurabileceğiniz şekilde cinayete toplumun bakışı, yani cinayetlerin bir kısmını görmezden gelmeye çok hazır olmasıysa evet, bunu doldurabilirsiniz. Ama askıda bir cümle söylüyorsanız bunun kimseye bir faydası yok. O yüzden özellikle istedim ki dün Sabahattin Ali'nin ortadan kaldırılması da hepimiz için bir yol gösterici olsun. Yani birilerine hoş gelen cinayetler konuşulmasın Türkiye'de. Ölenin bir kadın olması, bir erkek olması, Rabia Nazlı olduğu gibi bir çocuk olması değiştirmesin hayatımızı. İnsanların yaşamın içinden bir anda çekilip alınabilmesi bizim için tedirgin edici olsun. Çünkü birbirimize sahip çıkamazsak bunun politik olma gerekçesini doğrulayamayacağız biz. Hepimizin konuşması gereken hikaye bu. Dün yayından sonra yayın öncesinde çok fazla hakarete ulaşacak boyutlarda ki onlar çok önemli değil gerçekten. 5 yılda ilk gün size verdiğim söz gerçekleşti. Hala yapmaya çalışıyorum. Derim kalınlaşmayacak benim demiştim ya size. Derinin kalınlaşması değil ama gereksizlere ayıklayabilmek konusunda Nazım'ın söylediği gibi hani dostu düşmanı ayırmakta biraz daha ustalaşıyoruz ya her yıl. Bunları ayırmakta da ustalaştığımız için hakarete varan ifadelerle bu kadar şeyin içinde nasıl oluyor da edebiyat konuşuyorsun falan diye boş boş abuk sabuk yorum yapan insanlar var. Özellikle bilinsin istedim. Edebiyat dediğiniz şey sadece ruhunuzu okşayan bir şey değildir. Gerektiğinde ağzınızın üstüne kürekle vurur ve nereden geldiğinizi şaşırırsınız. Öyle şeyler anlatırlar ki mesela dün Kuyucu Aklı'nın ilk cümlesinde olduğu gibi bir cinayetin, İki insanın öldürüldüğü bir cinayetin en soğuk gerçeğiyle karşılaştırır sizi. O cinayete şahit olmuş 9 yaşında bir çocuğun ağzından hayatı anlatır. Onun yaşamının içinde kısacık bir bölümle aslında yaşamın ne kadar kolay başlayıp ne kadar kolay bittiğini anlatır. İstedim ki bunu yapalım. Edebiyat tartışmaları o yüzden burada biraz daha geniş olsun istedim. Yani bir dönemi anlayalım, bir dönemi tanıyalım. Dün size söylemiştim ya. Biz bu yayına başladığımızdan beri, biz diyorum yayına ilk kez katılanlar bilsin diye, burada şöyle bir şey hiç olmadı. Hani ben kendimi önemsediğim için kendimden biz diye falan bahsetmedim. Ama biz beraber bir şey yapıyoruz. O yüzden burada her şey biz. Evet, yayıncısı benim. Kameranın önünde şu kadarcık bir kameranın ama neyse, kameranın önünde olan benim. Ben yayıncılığı biliyorum. 37 yıldır yayıncıyım. Ama siz olmazsanız bu yayın hikayedir. Hiçbir işe yaramaz. Biz birlikte yapıyoruz. Hem gündemi birlikte yoğuruyoruz, önüne geçiyoruz gündemin. Bizim konuştuklarımız 2 gün sonra konuşuluyor Türkiye'de. Doğrusu da bu. Öbür türlü içinde debelenmeye başlarız. Kimsenin bir işine yaramaz bence. Ve burada en çok gelen soru edebiyat yayınlarına başladığım günden beri, ya sen nasıl hazırlanıyorsun bu kitabı? Aynı kitabı biz de okuduk. Ama kitabın içinden bunlar çıkmadı. Kitabın içinden onlar çıkıyor aslında ama bunlar çok bireysel değerlendirmeler. Yine de istiyorum ki burada kitaplar konuşulurken bu soru olmadan önce konuşayım da nasıl olsa böyle bir soru gelecek. Çünkü son bir aydır herhalde son 2 klasikle birlikte arttı, hem Gazap Üzümleri'yle hem de Kuyucu Aklı'dan sonra da çok fazla geldi bu soru. Çok sorulan bir şey bu. Bakın ben size kabaca nasıl hazırlandığımı göstereyim mi? Lütfen şöyle anlamayın ne olur. Yayının takipçileri zaten biliyor ama yeni katılanlar için olsun bu. Bu bir övünme vesilesi falan değil. Ben neler oho neler okudum falan. Alakası yok. Bakın Kuyucu Aklı Yusuf'un dün sizin gördüğünüz bölümü bu. Yani bizim üzerinde konuştuğumuz Yapı Kredi yayınlarından çıkan. Dün de unutmuşum, normalde gösterdiğim için o kapağı da paylaştığım için çok sıkıntı etmedim. Kuyucu Aklı Yusuf'un sizin gördüğünüz bölümü bu. Ama Sabahattin Ali sadece Kuyucu Aklı Yusuf'u yazmış bir adam değil. Bana kalırsa şiirleriyle de bu yayın beslenmeliydi. O yüzden Sabahattin Ali'nin bütün şiirleri bu. Bu kitabın içindeki şiirler hayatımıza başka yerden girmiş ama aynı zamanda Sabahattin Ali'yi çözümlememizi de gerektiren, o konuda bize yardımcı olan şiirler. İkinci parça bu. Üçüncüsü, bütün eserleri toplamında şu Epsilon yayınlarından çıkan kitap. Burada bütün romanları var. Yani hani sizin de çok bildiğiniz, Instagram'da bilmeseniz bile yanında bir fincan kahveyle fotoğrafını gördüğünüz romanlar. İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve dün bizim konuştuğumuz, burada konuştuğumuz Kuyucu Aklı Yusuf. Ama bunun içinde değerlendirme yazıları da var. Üçüncü parçası bu. Dördüncü parçası size burada tanıttığım çizgi bölümü. Gökçe Erverdi'nin, bunu özellikle istedim ki şu iki kitapla birlikte, bunlar Sabahattin Ali'nin yayınlanmış olanları ve Gökçe, sevgili Gökçe Erverdi, üçüncüsünü içimizdeki şeytanı da hazırlıyor. İstedim ki burada okumak konusunda sıkıntısı olan insanlar, bunun çizgi roman olarak ama iyi yazılmışı, iyi yazılmış, iyi özetlenmişi. Çünkü o deminden beri gösterdiğim tuğla gibi kitapları şu kalınlıkta anlatabilmek için sizin esere vakıf olmanız lazım. Kelimenin her anlamıyla. Sevgili Gökçe burada o kadar güzel çizimler yapmış ki. Mesela Benim dün size anlattığım küçücük bir çocukken karşılaştığı ama aşkını içine basarak hayatını oluşturduğu Muazzez'i öyle güzel betimlemiş. Annesi Şahin de o kadar güzel çizmiş ki Gökçe burada. Ben merakla bekliyorum üçüncüyü, içimizdeki şeytanı. Muhtemelen Ocak ayının son günlerine doğru çıkacak. Hatta siz de baskı yapın çıksın. Arkada gördüğünüz şu kitapta normalde benim yayınlarda çok sık kullandığım bir kitap. Tanıl Bora'nın iletişimden çıkan Cereyanlar kitabı Türkiye'de siyasi ideolojilerin gelişimi, doğumu ve gelişimini anlatan bir kitap. Neden bunu kullanıyorum? Mesela dün yayının içinde, bulabilir miyim acaba ya kalabalıkta, neyse çok yayından zaman harcamayalım. Dün çok güzel, birkaç tane bununla ilgili mail geldi ama biri çok güzeldi. Abi ben en son Yılmaz Erdoğan'ın Bir Demet tiyatrosunda duymuştum, Spartakist nereden çıktı diye. Şimdi orada bir tek kavram üzerinden, dün yayında sonradan dönüp baktım, ben yaptığım yayınları sonradan izlemem. Gerçekten öyle bir huyum yok yani. O canlı yayındır, olup bitmiştir, öyle devam etmelidir zaten. Öyle kalmalıdır, değiştirebileceğim bir şey olmadığı için. Mesela oradaki Spartakizm kavramı, Spartakistleri anlatabilmek, Sabahattin Ali'nin yerini anlatabilmek benim için önemliydi. Çünkü birilerinin komünist diye aşağıladığı, birilerinin soldan bakanların oportunist diye ezmeye çalıştığı, birilerinin lan çok şık giyiniyor böyle proleter mi olur dediği, birilerinin hayata bakışında ahlaki değerler üzerinden yorumladığı insanın kendini siyaseten nerede konumlandırmaya başladığını anlatabilmek önemliydi. Bir cümleyle geçti yayında dün. Sadece tek bir cümle. Ama o cümlenin söylenebilmesi için altının doldurulması gerekiyordu. Almanya'da o Birinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşan ama Hitler faşizminin yükselmesiyle birlikte kimlik değiştiren nasyonel sosyalizm kavramı var ya, hani duyuyorsunuz hep. Ne olduğunu belki çok bilmiyorsunuz. Belki çok daha derin bir inceleme konusu olacak sizin için. Ama onun için de mesela bugün bizim sosyal demokrat diye ayırdığımız kitlenin kendi içinde nazizme aslında çok da fena herifler değil bunlar diye yanlamaya başladığı durumda, hayır, hiçbir şekilde bu fikir benimsenemez, bu ideoloji benimsenemez diyerek ayrılan grup. Ve tam da aslında Sabahattin Ali'nin kafasını anlatan bir yorum. O yüzden oranın okunması lazımdı. Dünkü Kuyucu Aklı Yusuf için kabaca, hızlıca bir dün akşam toparlama yaptım. Yaklaşık sadece o kitap için 800 küsur sayfa kitap okumuşum. 10 günlük bir süreç içinde. Bunun üzerine bir de tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine. Hakikaten büyük desteği oldu. Çok böyle vurucu ögeleri burada paylaşma şansım oldu. Zeynep Candır Hoca'nın benimle paylaştığı, benimle paylaşma yüce gönüllülüğünün gösterdiği doktora tezi son derece önemli. Oradaki ayrıntılar, mesela burada paylaştığımız hepinize çok ilginç gelen o Mehmet Ali Cimcoz'dan frakını alarak Cumhuriyet Halk Fırkası'nın balosuna gitme detayı falan. Bütün bunları da ekleyecek olursanız kabaca 1000 sayfadan bahsediyoruz. Bu övünme vesilesi değil, bence böyle olmalı. Çünkü böyle yaptığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar toplu olarak bir yere bakıyor ve baktığında içinden kendine bir sürü detay çıkartıyor. Yani pek çok insan Kuyucu Aklı Yusuf'ta sadece 9 yaşındaki Yusuf'un gelişimini görmüyor. Orada Nazım'ı görüyor, Aziz Nesin'i görüyor, Rıfat Ilgaz'ı görüyor. İnsanların aydınlar üzerindeki baskının Türkiye'de bu topraklar içinde hiç değişmediğini görüyor. 1907'de doğmuş bir insanın da aynı zulümden etkilendiğini, bugün hala Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çarpa çarpa bir yere gelmek zorunda olduğunu gösteriyor. Dün Anayasa Mahkemesi kararını, 8'e 7 alınmış bir kararı, Osman Kavala kararını konuşabilmek için bana kalırsa bunları söylememiz gerekiyor bizim işte. Başka çaremiz yok. Çünkü geçmişini, bu işin detayını bilemezsek eğer içinden çıkma şansımız kalmayacak. Derdim bu. O yüzden anlatabilmeye çalışıyorum. Yoksa burada bir kitabın kıçını çevirip size saatlerce anlatabilirim. Gerçekten şu anda bu masanın üzerinde okunmayı bekleyen 12 tane kitap var. 12 kitap. Ama onların bir sıralaması olacak. Çünkü o sıralama aynı zamanda ülkenin gündemiyle de eşlenmek zorunda. Öbür türlü ben şunu okudum zort diye çıkartabilmek falan. Bunlar hikaye ya. Bunları yaparsınız. Ekranda çok yapan var bunları. YouTube üzerinden yapanlar var. Mesela zaman zaman yine bir izleyici, keşke açıp bulabilsem şimdi ama gerçekten yayından çalmak istemiyorum. Dün yollamış Kuyucu Aklı Yusuf üzerine yapılmış bir YouTube videosu. Ya üstelik videonun taraflarından bir tanesi bir edebiyat hocası. Yani Sabahattin Ali yaşıyor olsa emin olun bileklerini keserdi. Emin olun. Bunun için yapıldıysa lanet olsun deyip çıkardı yani. Ama böyle, böyle bakmak da mümkün. Bu bir övünme vesilesi değil ama böyle yapacağız. Çünkü yayının sonunda, her okuma yayınını söylediğinde size söylediğim hikaye var. O benim çok inandığım bir şey. 1997'de yaptığım televizyon programında o kitap bölümünün kapanış cümlesi o. Okuyacağız, okudukça çoğalacaksınız. Okuyacak, okudukça çoğalacağız. Çünkü okudukça çoğalacaksınız sözü var ya, hep birlikte çoğalacağız. Bence 2020 yılının insanlar, belki birazdan konuşacağız, ne kalmalı aklımızdan diye, bence en çok kalması gereken, bugüne kadar iktidarın en çok sürükleyicisi korkuydu. Yani insanları işte bitersiniz, ölürsünüz, yok olursunuz, benden sonrası tufan diye korkutanlar bugün sadece cehaletten besleniyorlar. Hem de çok ağır. Bakın toplumun konuşmaya başladığı şeylere bakın. Bizim katkımız çok büyük bunda. Hiç tevazu falan gösterecek değilim. Hiç öyle bir şey yok. Bizim katkımız çok büyük. Burada konuşulabiliyorsa bir şey, insanları haklılığa inandırma gerekçesiyle. Hep konuşuyoruz ya, biz burada siyaset konuşuyoruz. Doğru. Ama kendi siyasi görüşlerimizi konuşmuyoruz. Var. Aptal değiliz biz. Bizim bir hayatımız var. Ama o siyasete dışarıdan bakıp hangi parti, hangi lidere oy verdiği önemsiz olmakla gelip burada Türkiye için konuşmaya hazır olmalı insanlar. Aynı şey parlamentoda da yapılabilmeli. Goygoyla siyasetin gidebileceği yer, iktidar içinde, muhalefet içinde belli saçma sapan şeyler yaşanıyor işte ya, görüyorsunuz. Bir cinayetin eşliğinde bir muhalefet milletvekilinin telefon ettiği konu görüşülüyor. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Neredeyse vicdanınız, buraya koyun, buraya koyun, bilmiyorum artık nereye koyacaksınız. Ama şunu düşünün, aynı şey bir iktidar milletvekilinin elinden çıksa bugün sosyal medyada daha çok sallanmaz mıydı? Sallanırdı değil mi? İşte burada haklının yanında durmak son derece önemli. Çünkü o zaman sarsılmaz bir yere geliyorsunuz. Hep beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. 2020 yılı son derece verimli geçti bu anlamıyla bakıldığında. Evlere kapandık doğru ama evlerde boş boş oturmadık. Bana kalırsa bu yayının izleyicileri, dinleyicileri için de aynı şey geçerli. Ben onların da boş boş oturduğunu düşünmüyorum. Burada bir fikrin içine girebilmek, onunla ilgili küçücük de olsa düşünebilmek hakikaten son derece önemli etkiler doğurdu. Bir duyuru daha. Dün... Özür diliyorum, önceki gün, böyle hani kitap yayınlarından önceki 10 gün, kabaca 10 gün sürüyor her bir kitabın yayını. Bazı izleyicilerin ya daha uzun sürse, daha sık yapsanız falan diyorlar ya, öyle olmuyor işte. O zaman ben size bilmem ne annemiz kitap yazmış, bana da yollamış diye çıkarım karşınıza ki ya ahlaken doğru olmaz. Çünkü bence ahlak o bacak arasındaki hikaye değil. O çok daha farklı bir ahlak anlayışı olmalı diye düşünüyorum. Önceki gün yeni dönemin takvimi de geldi. Satın aldım bunu. Nesim Vakfı'ndan. Sağ olsunlar, hani arkada da hep son iki yıldır onlarla devam ediyoruz. Burada daha önce çok fazla takvim kullandık. İşte Saatli Marif takvimi kullanıldı falan filan. Her neyse. Ama onların içinde Nesim Vakfı'nın takvimi önemli. Çünkü hem Nesin Köyü'ne bir desteğimiz oluyor. Hem de burada ben olsun istiyorum ya özellikle. Aziz Nesin benim 10 yaşındayken kitabımı imza attım. O zaman tanıdığım bir insan. İşte Ankara'da açılan bir kitap fuarında. Allah rahmet eylesin, hep böyle hani nur içinde yatsın diye anlatıyorum. Ankara'nın o zamanki belediye başkanı Ali Dinçer, rahmetli Ali Dinçer'in düzenlediği bir kitap fuarında. O kadar çok yazarı, bugün hayal gibi gelen insanı bir arada görmüştüm ki. Muzaffer İzgü'yü, Adnan Özyalçiner'i, Aziz Nesin'i. O kadar insanı ve o günden beri seversiniz sevmezsiniz ama hayata karşı dik duruşuyla anılması gereken bir insan. Orada olmasını istiyorum. Yani sağ olsunlar, onlar da benim sipariş paketimi yollarken çok büyük bir nezaket göstermişler. İçine çok güzel bir not yazılmış. Not şahsi olduğu için burada paylaşmayacağım ama burada konuşulan doğruların tıpkı Aziz Nesin'in yaptığı gibi konuşulmaktan vazgeçilmemesi gereken doğrular olduğunu, o nedenle burada Aziz Nesin'in de takvimiyle en azından anılmasından çok mutluluk duyduklarını söylemişler. Biz aslında size bu takvimi yollayacaktık ama ulaşamadık demişler. Hiç gerek yok. İyi ki öyle oldu. İyi ki ben hani buradan para verip satın alabildim. Ama çok nazik bir hediye yollamışlar bana. Sizinle paylaşmak istedim. Benim için çok gurur verici bir şey. Şu elimde gördüğünüz cam tüpün içinde, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 5 tane kurşun kalem var. Bu Nesin Yayın Evi'nin biten yılın takvimlerinden hazırladığı atık kağıtların geri dönüştürülerek sıkıştırıldığı, üzerinde zaten takvimlerin günlerini de görüyorsunuz. Aralarına da birer kurşun kalem ucunun yerleştirildiği kalemler. Hiçbir zaman doğrudan vazgeçmeyin, yazmakta devam edin. Bu kalemler o işe yarasın diye yollamışlar. Hayatta aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Umarım oradaki kardeşlerim için de çok güzel, çok iyi bir yıl olur. Daha çok destek alırsınız, daha çok büyürsünüz. Aydın çocuklar yetişir. Çok mutlu oldum. Sizinle de paylaşmak istedim o yüzden. Benden bu kadar. 25 dakika sağlam gevezelik ettik. Soru cevaba geçelim. Demin bir soru geldi, onu gördüm. Yeni kitap belli mi? Ya yeni kitap belli değil. Bu konuda biraz yardımınıza da ihtiyacım var. Çünkü kafam bu konuda biraz karışık. Sırada biliyorsunuz dünya klasiklerinden bir kitap olması gerekiyor. Bir yerli bir yabancı gidiyoruz ya. Çok seçemedim. Aslında isterseniz kafamda birkaç tane kitap var ama mesela bir Jane Austen okuyalım istiyorum. Ama hani herkes ilgilenir mi ilgilenmez mi, benim çok sevdiğim bir şey ama onun dışında aklınızda olan, sizin de ya şu konuşulmalı dediğiniz bir şey varsa ne olur buradan da paylaşın. Biz bir şey belirleyelim. 1984 yazmış Hüseyin Serhatkaya. Ya Orwell okumak, eğer Orwell okunacaksa 1984 çok anlatılmış. Hani böyle işte büyük birader kavramı üzerinden çok anlatılmış bir kitap. Bence üzerinde çok tepinildiği için anlatmak çok şey değiştirmeyecek o kitapta hayatımızı. Anlatabiliyor muyum? Mesela Orwell okunacaksa illaki ama illaki bence Hayvan Çiftliği'ni okumamız lazım. Yani oradaki demokrasi kavramının anlatılması bence çok daha önemli. Marquez konuştuk ya burada. Oblomov olabilir, bilmiyorum. Melih Güven demiş ki benim daha önce okuduğum bir tanesini seçelim. Vallahi seçelim, çok güzel. Reşat Nuri Güntekin ondan sonra o. Yani yerli klasikler. Neyse bunu konuşuruz. Evet benim gevezeliğim bu kadar. 26 dakika sürdü. Bundan sonra 1 saat 4 dakika sizinle serbest uçuş olacak. Devam edelim. Hadi bakalım başlayın. Sorular gelsin. Soruların üzerine. Oblomov da olabilir. Bakarız. Arkadaşlar YouTube'da yorum için yalnızca üyeler modu açık görüyorum. Ne yapmam gerekiyor acaba? Ebru Emekli sormuş. Hemen söyleyeyim. Bu konuda çünkü hala bir takım şeyler geliyor. Kent Kenter yazmış. Ayn Rand asla. Asla diyeyim de kalanını sonra konuşuruz başka bir vesileyle burada ama asla. Orada onun açık olması, bu yayını desteklemek için bir katıl tuşu var ya Ebru Hanım. O katıl tuşunun kullanımı ama yayına para toplamak değil amaç. Bunu yaptığınız zaman mesela YouTube çok daha sade kalıyor. Burada bulaşan troller var ya, onlar gelemiyor. Google olabilir, yapmadık çünkü Google. Onun üzerinden konuşabiliriz. Onun için orası açık. YouTube'da sadece o izleyiciler yorum yapabiliyorlar. Gerekçesi bu. Biraz geç oldu ama kazanacaksa olabilir mi? Neden olmasın, olabilir elbette. Cenk Altuğ, her kitabın yanında çocuklar için de bir kitap önerebilir misiniz? Ne güzel olur, doğru söylüyorsunuz. Olabilir. Tabii çocuklar için kitap da görüşebiliriz. Benim de başıma geliyor, yorum yapamıyorum, üyeyim ancak olmuyor. O zaman sizin yayını güncellemeniz gerekebilir. Ali Babacan'ın ağlaması hakkında fikrinizi merak ediyorum. Samimi mi sizce yoksa mağdurluk ekmeği mi? Bakın, bir saniye duralım lütfen. Burada samimiyetin sorgulanır olması bile yeterince korkunç değil mi sizce? Siyasal İslam'ın Türkiye'ye getirdiği noktayı gösteriyor bu. İnsanların artık samimiyete ikna olma şansları yok. Gerçekten yok. Bu saatten sonra Ali Babacan'ın çıkıp ağlaması hiç kimsede bir etki yaratmayacaktır. Hiç kimsede. Ben de yaratmadı mesela. Neden? Ya samimiyeti kendileri yok ettiler kardeşim. Kendileri yok ettiler. Ha şu mu demek? Tamam o zaman bitelim mi biz? Vallahi bana kalırsa evet de. Ama siyaseten devam edecekseniz burada daha önce konuştuğumuz gibi hani biz burada konuştuktan sonra ya mutlaka tövbe istiğfar etmek değil, derdim bu değil. Ama yapılan yanlışın içindeki payını da anlatarak anlatmak. Mutlaka bunu söylemeniz gerekiyor. Yani eğer siz çıkıp mesela Ahmet Davutoğlu niteliğinde konuşup gerçekleri gösterirseniz bence hikayedir. Hiçbir işe yaramaz. Niye? Ya siz ağzınızdan Beyaz Toros lafı çıkmış insanlardan birisiniz ya. Sizin bu memlekete borcunuz var. Konuşacaksınız, yaptığınız hatayı anlatacaksınız önce. Diyeceksiniz ki evet ben bu ülkeyi yönetirken insanları dinlemedim kardeşim. Bu ülkenin akademisyenlerini dinlemedim. Uluslararası ilişkiler uzmanlarının yok edilmesine göz yumdum. Bir takım kerameti kendinden menkul, kusura bakmayın iki teker arasında ancak dingil olabilecek tiplerin televizyon ekranlarına çıkıp tartışmalara katılmasına ben sebep oldum. Bunları önce söyleyeceksiniz. Ali Babacan'ın şimdi çıkıp, ya şöyle düşünün. Şöyle düşünün lütfen. Aklınızda olsun yani. Ya bu insanlar mesela Ali Babacan ekonomi yönetiminde hiç mi iyi bir şey yapmadı? Valla en azından orada yönetimin devamı açısından bir takım şeyler yaptı. İyiliği kötülüğü tartışılır. Ama şu anda yaşanan hikayenin içinde bu kadar büyümenin, yani bu hikayenin büyümesinin temel gerekçelerinden biri de kendidir. Cari açığın en çok konuşulduğu günlerde, bir ekonomist olarak söylüyorum bunu, cari açığın en çok konuşulduğu günlerde cari açık para geldiği müddetçe sorun değildir diyen ben değilim ki. Bunun gidip duvara toslayacağını o gün söylemediniz. O yüzden samimiyetinizle ilgili bence çok ciddi bir sıkıntı var. Çok ciddi. Ve tekrar söylüyorum, bunun konuşulur olması bile inandırıcılığınızın bulunmadığını gösteriyor bence. Devam edelim. Deniz Beydilli, 10 Ekim katliamından sonra oylarımız arttı diyen Davutoğlu değil mi? Çok doğru. Çok doğru işte. Şimdi mesela çıkıp birinin ismi veriliyor işte. Bir meclis üyesi bilmem ne. Geç ya hikaye. Üç kadın aynı gün içinde öldürülmüş, hala ahlak hatırlatması yapan bir takım dingiller var Türkiye'de. Ama bütün bunlar, hep söylüyoruz ya, konuşuyoruz ya, ya sen sesini çok çıkartmadığın için güzel kardeşim. Sen sesini çok çıkartmadığın için. Sen sürekli ezik ezik durduğun için. Mustafa Güneş, Koca Reis'in sanatçı tanımlamasını nasıl buldunuz? Valla anlattığı her şey olabilir ama sanatçı olamaz. Öyle sanatçı olmaz. Yani ha öyle sanatçı olur. Sanatçıyı nasıl tanımladığınızla alakalı olarak. Mesela 100.000 tane bağlama satar öyle bulduğunuz sanatçı. Çok güzel olur. Sus deyince susar, dur deyince durur. Rakı kadehini resepsiyonda kıçının altına saklar. Görünmez falan filan. Her türlü ortamlara girer çıkar ama ondan sonra bir bakarsın adam Minyeli Abdullah gibi davranır falan. Böyle insan, bunlar sanatçıysa geçin bunları, çok bulursunuz. Ama sanatçı öyle bir şey değil. Benim orada takıldığım hikaye o değil. Dün sosyal medyada da paylaştım. Yani orada en bomba cümle okuduğum bir kitap okumuştum sözü. Yani büyük mancınık o söz. Büyük mancınık. Hayır, şuradan biliyorum yani. O kitap okunmuş olsa onun etkisini görürdük ya. Öyle bir şey olmuyor. Çin aşılarının Çin'de bile yasak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla hiçbir şey düşünmüyorum. Niye biliyor musunuz? Dün şimdi o yayın yapıldıktan sonra, yani Çinli diplomat konuştuktan sonra, öyle böyle lan bizde yasak kardeşim nasıl oluyor hikayesinden sonra, biz o kadar yalanlarla çevrildik ki bu konuda beni sadece ilgilendiren, yönlendirebilecek olan bu konuyla ilgili görüş beyan eden hekimler, o kadar. Ve onlara baktığım zaman hepsinin söylediği şu: inaktif bir aşıda, yani virüsün artık böyle zarar verici boyutta değil de vücutla tanışacak boyutta zerk edildikten sonra bizde bağışıklık sağlamasına yönelik çalışmalarda bu tarz sıkıntıların olmayacağını düşünüyorlar. Bizim de onlara inanmak dışında bir çaremiz yok. Ya ben bilmiyorum. Ya bu biraz şeye benziyor. Teşbihte hata olmaz ama hani arabanızı götürüp sanayiye bıraktığınız zaman usta herhalde biraz da çakalsa böyle öyle bir şey söyler ki demek zorunda kalırsınız ya. Bu öbür türlüsü çok daha zor. Bir hekim ya hayatını bu işe vakfetmiş ve o çıkıp böyle bir şey söylüyorsa eyvallah. Yani o zaman söylenecek bir şey yok. Selman Söğüt de hediye şarap gönderilmesine bozulmuş. Kim göndermiş? Allah Allah. Bakalım bakalım bakalım. Bayram Alpay demiş ki öldürülen 3 kadının biri Selda Taş, benim doğduğum büyüdüğüm şehirde Malatya'da katledildi. Çok utandım. Valla Bayram Bey, öldürülen insanların öldürüldükleri yerlerle utanmaya kalkacak olsak toplu olarak ülkeyi terk etmemiz gerekir bizim. Hepimiz bu işin yaşandığı yerlerdeyiz çünkü. Dışarıdan hani atmosfer dışına çıkıp oradan bakma, Baumgartner gibi üstüne atlama şansımız falan yok. İçinde yaşıyoruz zaten bunu. Burada asıl olan hikaye bana kalırsa bunların konuşulmasından vazgeçmemek. Vazgeçmemek. Çiğdem Hanım, sanatçı olmayı çok istemiştim sözüne ne diyorsunuz? Kurban oldum, biliyor da vermiyor işte, yani oluyor öyle şeyler. Hande Kısmet demiş ki çevirmen önemli. Valla burada hep konuşuyoruz Hande Hanım işte, yani benim için bir kitabın dünya klasiklerini okurken çevirmeni yazarı kadar neredeyse önemli. Gerçekten yazarı kadar. Ne konuşulduğu, ne anlatıldığı, bunların hepsi görülecek. Görülmek zorunda. Çünkü Türkçe'ye hakim olmak asıl önemli olan. O çeviri yaptığı dil önemli de. Abdüsselam Kösecik. Hocam, bu yazılım sektörünün Türkiye'deki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? O kadar istismar edildi. Son durum, yeni mezun mühendisler bile asgari ücretle iş bulamıyorlar. Vallahi her alan için geçerli Abdüsselam Bey. Her alan için geçerli. Yani öyle eğitimli insanlar var ki, benim çevremde de var. İki dili ana dil gibi konuşuyor mesela. Uluslararası okullardan, liselerden, üniversitelerden mezun insanlar 3500 lirayla 3500 lira maaşla iş bulabildikleri zaman takla atıyorlar. Acayip. Hackerların açıklamaları konusunda düşünceleriniz nelerdir? Bu Anonymous'un yaptığı paylaşımlar değil mi son 3 gün içindeki? Ya şöyle, şimdi benim bu konudaki tavrımı biliyorsunuz. Bir parça evet kabul ediyorum, uzlaşmaz bir tavır ama altı var bunun. Ben bir şeyin böyle altı doldurularak ben şuyum kardeşim, derdim de bu, sana da bunu gözünün içine bakarak anlatıyorum denilmedikten sonra ya çok samimi bulamıyorum. Ama bütün dünyanın yaşadığı işte WikiLeaks belgeleri var, bir takım başka belgeler var. Onlar yaşandıktan sonra artık hayatımızda böyle bir şey var. Şimdi Anonymous'un burada bahsettiği şeyler doğrudur, değildir. Para çok büyük bir kere, 350 milyar dolardan bahsediliyor. Bilmiyorum ne olduğunu, görmemiz lazım. Bakalım, görürsek konuşuruz üzerine. Hüseyin Serhat Kaya, ya abi onu bunu bırak da Saçaklı ile öbürsü ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Şimdi herkes dolar çok düştü, gördün mü işte ulan düştü falan diyor. Bakın burada bu kardeşin sana söyledi. Hatırlıyor musun? Ya başka çaren yok. Ama bizim doları geçici olarak düşürmek hayatımızda bir şey sağlamayacak. Neden sağlamayacak biliyor musunuz? Çünkü bunun temel gerekçesi ekonominin iyi devam etmesi ise, temel hedef buysa, ekonominin iyi devam etmesi için şu hep bahsedilen hukuk reformunun yapılması lazım. Yoksa doların geçici düşmesi falan kimsenin bir işine yaramaz. Hukuk reformu diyorsunuz. Bir yandan şimdi mesela Selahattin Demirtaş'la HDP konusuna AKP saldırıyor görüyorsunuz. Parti olarak giriyorlar. Kapatılmalı, kapatılmalı. Belli ki baktılar, ortam kolladılar. MHP oyları yanık gidiyor. Aman diyeyim hocam biz tamam olabilir. Yani 2008 yılında biz böyle bir şey yaşadık. 14 Mart olayı var, AKP'ye kapatma davası falan. Ya böyle bir durumda da hani çok sesimizi çıkartmasak mı falan diye. Milliyetçi oyları oynayacaklar. Ama ya ben bu işin, popülizmin gelip takılacağı yerin sonuçta cep olacağına inanıyorum. İnsanlar yaşadıkları patates soğan krizinin ardından hani hep denir ya bizde, çok güzel bir sözdür o. Kurt kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz diye. Yediğimiz ayazı unutacak halimiz yok ya hiçbirimizin. Yavuz Selim Toraman, İbrahim Karagül görevi bırakmış. Vallahi bırakmış ya. Açaydım gollarımı, gitme diyeydim, tutaydım ama yok ya, şaka şaka tam şuradan yani. Ya ne yaptı, bence ne yaptığı arşivlenmeli ya. Saçmalamaları, kafasının içinde böyle anlamsız hezeyanların insanlara kusması falan. Metehan Öztürk, Yunus Bey, ahim kararlarının tanımaması sonrası AB'den yaptırım gündeme gelir mi? Olası yaptırımda Brunson olayı gibi geri adım görür müyüz yine? Valla Metehan Bey, burada yaptırım kararından öte bence Avrupa Birliği'nin kendi değerlerini hatırlaması gerekiyor. Hani Avrupa'ya en az 200'lü diyorum ya hep burada. Burada bile 200'lü. Ya kardeşim sen anlatıyorsun şimdi. Konseyin Türkiye ilişkileriyle, birliğin Türkiye ile ilişkileriyle. Bunlar benim için temel nosyonlar diyorsun. Bunlar olmazsa olmaz diyorsun. Bir şey yapmıyorsun. O zaman muhatabını da çok sallamıyor seni, affedersin. Hakikaten sallamıyor yani. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun kararlara ilişkin sözlerini duymuyor musunuz ya? Ayıptır ya, insan biraz utanır. Dışişleri Bakanı'sın kardeşim, sen kahvede okey oynamıyorsun ki. Ama öyle konuşuluyor artık. Böyle baktığın zaman da işte hani zor. Köşe yazmaya devam edecekmiş. Çok iyi. Ya ben en çok ondan korktum. İnşallah dedim köşesi olsun, devam eder dedim. 2020'nin en unutulmayacak olayı pandemi dışında nedir? Ya bence 2020 var ya, arkada dünya üzerinde en çok salgın izi bırakmış olsa da bizim üzerimizde en çok bırakacağı iz, tek bir kelimeyle özetlemek gerekse, yalan. Bence yalan. Çünkü o kadar çok alanda öyle abuk sabuk şeyler duyduk ki. Dün gece düşünürken, hani yayınla ilgili bir kurgu yaparken, aşağı yukarı ne olur, nasıl gideriz falan diye konuşurken, ya bir anda aklıma geldi. Sonradan da başka şeylerle ilgilenirken unuttum. Nisan ayının ilk haftası falandı yanlış hatırlamıyorsam. Şu hani bir gece yarısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Hatırlıyor musunuz? Sonra apar topar geri alındı çünkü insanlar sokağa koştu. Herkes birbirini çiğnemeye başladı, hatırlıyor musunuz? Mesela onun üzerinden yaşananlara bakın, bizi en çok ilgilendiren kelime yalan olmalı. Ne alana bakarsanız bakın üfürülüyor. Merkez Bankası 1. Murat, 2. Murat döneminin ardından bugün Naci Ağbal'a gelinene kadar herkesin yalan söylediği söylendi. Ama hepsi değişti. Yaşanan değişmedi. Ekonomi böyle. Sağlık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir bakana açılmış en büyük krediyle göreve geldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve öyle şeyler yaşattı ki bize. Ya şimdi baktığı zaman insanlar gülüyor ya. Vaka dendi, hasta sayısı dendi, yok öyle olmaz zatürreye dönüşme oranı dendi, yoğun bakımdaki hasta sayısı önemli dendi, işte yoğun bakımlardaki doluluk oranı 3'te 2 ile hesaplanır, 3'te 2'ye geldiğinde zaten %100 demektir falan dendi. Her şey böyle, kafalar birbirine girdi. Ondan sonra başka bir şirket aracılık ediyor, aşı geldi, geliyor, sabaha karşı pazarı pazartesiye bağlayan gece falan, geldi çıkarttık 14 gün değerlendirme. Şimdi bakıyorsun mesela. Ulan ne çok yalan yemişiz biz ya. Ne çok yalan yemişiz. Bir gün içinde vaka sayıları açıklandığında 5000'den 35000'e geldiğini gördük mesela. Ve ülkede hiçbir şey değişmedi. Yalana alışkanlık. Bu hani yalan konusunda bir alışkanlık kazanmak. Gerçekten çok ağır bir şey ya. Çok ağır bir şey bu. Çok ağır, çok acı bir şey. Her alanda, her alan. Ya hala mesela ekonomi konusunda işte uzay çağı ekonomisi, boktur püsürdür bunlar anlatılıyor. Ya insanların yaşadığına bak. Asgari ücret belirleniyor. Geldiğimiz yer burası işte. 2800 lirayı geçemiyoruz. 90 kuruşunun önemli olduğu bir ücret düzeyi belirleniyor mesela. Açlık sınırının altında. İnsanlar böyle yaşıyorlar. Sonra bence en çok hatırlanması gereken hikaye yalan ya. Ama evet hatırlatıyor. Neslihan Hanım da hatırlatmış şimdi YouTube'dan, Neslihan Terzi. Damat Bey'in gidişi. Ama o konuyla ilgili ben size görüşümü anlattım. Yani bu burada konuşulduğunda özellikle hiçbir yerde konuşulmamış olduğunun altı çizilsin. Vazgeçilmeyecek kimse yok. Bakın son 2 yıldır hep bunu anlatıyorum size. Hiç kimse yok artık. Herkes, herkes. Ya şu Rambo filmlerinden bir tanesinde, Vietnam'da geçendeydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada Vietnamlı kız hani mutlaka başka bir şey yokmuş gibi Rambo'ya aşık olur ya. Orada Rambo kendilerinin Vietnam'da savaşan askerler olarak, toplu olarak expendable olduğunu, harcanabilir olduğunu söyler. Ve kız ona en büyük iltifatı odur. You're not expendable der. Yani sen harcanabilir değilsin. Hepimizin harcanabilir olduğunu gösterdi. Ama daha çok iktidarın içindeki herkesin harcanabilir olduğunu. Damat da olsa. Herkesin. Önemi yok. Tek kişinin. Tek kişinin varlığı önemli. Çünkü çok iyi biliyor ki AKP'ye oy verenlerde o kişi olmazsa zaten böyle bir blok dağılır. Neden? Ya bu şirket evliliği çünkü. Çıkar beraberliği. Dava mava hikaye bu ya geç. Böyle dava mı olur? Yavuz Kaya, Bülent Arınç nerede acaba? Vallahi yani gayet rahat izliyordur. Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu üyesi kendisi biliyorsunuz. Yüksek İstişare Kurulu üyesi, özür dilerim. Gayet rahat devam ediyordur. Bakalım. Evet Bülent haber aldı. Gerisi de zaten teferruattır demiş. Doğru. Gerisi teferruattır. Yani bu hikaye bence önemli. Barış Lemak önce sorar harcanmak nedir diye. Doğru doğru. Doğru önce sorar kız. İşte böyle baktığınız zaman hayatı anlamlandırmak daha kolay. Yani yaşadığımızın en azından ne olduğunu. Bayram Alpay demiş ki 2021 yılında genel seçimimizi beklediğini söylemiştiniz Hüsnü abi. Tarih olarak bir tahmin var mı? Vallahi tarih olarak tahminde bulunmak değil ama şimdi pek çok insanın şöyle değerlendirmelerini görüyorsunuz. Ya asgari ücret bu düzeyde çıktıysa seçim olmaz kardeşim. Niye? Çünkü seçim olsaydı daha fazla para verirlerdi. Niye şöyle düşünmüyorsun güzel kardeşim? Seçimin olacağını eğer sen iktidarın dağıtabileceği parayla ölçülendirebiliyorsan şunu yapmaz mıydı iktidar mesela? Seçimin olacağı garanti olduğu halde mesela esnafa daha büyük çıkma yapmaz mıydı? Şu anda en büyük darbeyi esnaftan yiyecek iktidar. Bu tartışmasız. En büyük darbeyi yiyecek. İnsanlar açlığını unutarak gidemeyecekler sandığa çünkü. Evet 2021 yılın içinde pandemi izin verdiği müddetçe %100 bir seçim göreceğiz biz. %100. Çünkü başka çaresi yok. Türkiye yönetilemiyor, gitmiyor. Ama bu burada ölçüyü sadece para olarak koymayın. Verebileceği bu kadar. Yok ya. Vallahi yok. Olsa dükkan senin de yok. 5 kuruş yok. Zırnık yok yani. Özge Hanım, Melih Çavuşoğlu'nun AB ile ilgili açıklamalar için ne diyorsunuz? İşte demin konuştuk ya. Ben samimi bulmuyorum artık. Özkan Kabak, Yunsal Bey, yarın Viyana Planmoni Orkestrası'nın yeni yıl konseri var. İzleyicilerinizle yakışır, hepimize yakışır. Benim de çok merakla beklediğim. Hatta bugün de Berlin Filarmoni'nin var galiba. Önce o yayınlanıyor. Yarın Viyana Filarmoni'nin. Öğle saatlerinde saat 12.01 gibi yayınlanacak. Ben de çok merak ediyorum. TRT'nin yaptığı en güzel etkinlik bence. Vazgeçmemesi gerekiyor. Devam edelim. Dükkan ve ofis kiraları ödenemiyor demiş Murat Bozkurt. Doğru işte, anlatmaya çalıştım o. Mustafa Uzunlu, iktidar değiştikten sonra beşli çeteye giden paralar alınabilecek mi? Vallahi hep konuştuğumuz şey Mustafa Bey, biliyorsunuz ben bu konudaki görüşümü çok erken beyan ettim burada. Yani bence muhalefetin eğer muhalefet olduğunu anlatabilmesi mümkün olacaksa ancak böyle olacak. Bu konuda çok daha net tavırla. Yani biz geldiğimiz gün yapılmamış, şu anda devam eden ama bitimi hayati olmayan bütün yatırımları durduracağız. Mesela bu çok net söylenmeli. Hepsini durduracağız. Kanal İstanbul dünyanın en büyük saçmalığı, zaten yok öyle bir şey. Arazi alanlar, verenler vallahi son sahibi olacaklar. Ondan sonra göreceğiz. O hani 1'e, 5'e, 8'e katlanacak denilen araziler kimlerin elinde patlayacak? Hepsini görmemiz lazım. Durduracağız kesinlikle. O bölgede hiçbir şey olmayacak. Bunun dışında mesela garantili ödemeler. İnsanların en çok tartıştığı hikaye şu burada. Haklı olarak onu soruyorlar. Diyorlar ki ya iyi de uluslararası tahkimi kabul etmişsin. Mahkemeler alacaklar, verecekler. Vallahi bu konuda bir adım öteye gidilerek hani ülkenin ödeyebileceği paranın ne kadar olduğu konuşulursa birilerinin elinde bundan korkulmazsa tabii eğer. Çünkü böyle şeylerin korkusu çok daha ağır oluyor herkes için. Bundan korkulmazsa eğer bence bunların durdurulması mümkün olur. Çok rahat olur hem de. Yok kardeşim, burada mesela açılacak davalarla verilen garantilerin bütün anayasal haklara, yurttaşların anayasal haklarına aykırı olduğu şeyiyle, savıyla bunlara ilişkin bir şeyler yaşanabilir. Cumhurbaşkanı hop gitti. Cumhurbaşkanı adayı kim olabilir? Bilmiyorum ama daha erken bunları konuşmak için. Durdurmak yetmez, hesap sorulmalı. Tabii zaten öyle olmalı. Yoksa öbür türlü sadece durdurmakla bitmez ki bu hikaye. Kimin ne işine yarayacak? Tamam, biz durdurduk. İyi. Mesela Türkiye'de en çok üzerinde hemen biteceği söylenmesi gereken şeyler. Şu mülakat sınavları. Hemen. Bugün muhalefet olan kimse ilk başta hemen zart diye bunu söylemesi gerekiyor. Yok kardeşim, böyle bir şey olmayacak. Hatta bu mülakat sınavlarıyla işe girenlerin durumlarındaki şaibe incelenecek. %100. Kimler neler yapıldı ya? Diyorum, anlatıyorum işte size. 10 senedir benim çırpındığım, hani ekranda söylemiştikle kendime bir garanti bulduğum şeyler bunlar. Türkiye'de akademisyen sorunu var. Çok büyük. Olacağı da 10 sene önceden belliydi. Çünkü ünvan dağıtıldı. Acayip dağıtıldı hem de. Apartman üniversiteleri, çakma bilmem ne, abuk sabuk üniversitelerle insanlara ünvan dağıtıldı. O insanlar önce hızlıca master yaptılar. Ardından doktoralar geldi. Yardoç oldu, doç oldu. Ondan sonra profesörlük aktı. Kütür kütür. Bakıyorsun Telmaş'a. Sonra... CHP'li belediyelerin asgari ücretleri hakkında düşünceniz, İdil Özkan sormuş. Ya çok önemli bir adım. Demek ki bu paralar ödenebiliyor İdil Hanım. Bence yapılmalı işte. İnsanların kafasında sadece bu olmalı. Ya hangi partiye oy verdiğinin önemi yok. Ya kardeşim şunu düşün. Bir saniye durabilir miyiz? Şunu düşün. Bu çok basit bir insan düşüncesi. Yani herkes yapabilir bence bunu. Ya birader, ben neden daha az para kazanıyorum? Yaptığım iş asgari ücret karşılığı yapılan bir iş değil mi? Evet. Bunun tanımı ne? Vasıf gerektirmeyen bir iş. O da vasıf gerektirmeyen bir iş yapıyor. Ama o bunun karşılığında 3500 lira alıyor. Ben 2825 lira 90 kuruşu da var alıyorum. Niye? Eşek miyim ben? Ben niye 700 lira az kazanıyorum? Bu soruyu sorman lazım güzel kardeşim. Çünkü senin 700 lira dediğin, az kazanıyorum diye ortaya çıkarttığın şey maaşına %25 daha zam gelmesi. Bunu düşünemiyorsan kusura bakma, üstündeki bütün çileye layıksın. Kaçınılmaz bu. Kaçınılmaz yani, sen göreceksin kardeşim. Bu kadar aptal olmaya gerek yok. Hani mikrofon uzatıldığında abuk sabuk konuşan, boş boş konuşan tipler var ya, ondan olup olmamak insanların elinde bence. Bakalım. Kıvanç Zorlu Aras, Profesör Doktor, ülkeyi terk eden yetenekli, zeki ve yaratıcı gençlerimiz için ne yapacağız? Bu ülkenin onlara ihtiyacı var diye sormuş. Doğru. Doğru ama ben size bir hikaye anlatayım mı? Bir saniye durun lütfen. Çok kısa bir şey anlatacağım. Bu iş tamamen yönetenlerin öngörüleriyle alakalı bir şey. Gerçekten. Dün burada konuşurken hatırlıyor musunuz? 1928 yılından bahsettim size. 1928'in şöyle bir özelliği var. Sabahattin Ali açısından da şöyle bir özelliği var. Yurt dışına eğitime, öğretime gönderilen 15 genç, gönderilmek üzere 15 genç seçiliyor. Ve bu insanlar o ülkelere 4'er yıllık yollanıyor. Düşünün, 1928, Cumhuriyet kurulalı 5 yıl olmuş. Ayağında potin, kıçında don yok insanların. Ama ülkede bir sanayi hamlesi var. Bir şey yapılmaya çalışılıyor. İşte pamuklu dokuma fabrikaları, şeker pancarı fabrikaları, havacılık üniteleri, bunlar açılıyor. Burada asıl olan hikaye şu. İnsanlara şu anlatılmaya çalışıyor. Ya kardeşim, şu anda yok. Evet, ama yaparız. Yaparız ya. Biz sıfırdan kurduk burayı. Yaparız. Bizim sermayedarımız yok. Bu ülkenin zenginleri yok. Ama oluştururuz. Bu ülkede yapılabilecek şey önce insan kaynağı yaratmak. Bu öyle bir şey ki, yaşadığından ders çıkartmakla alakalı bence. Yakın dönem Türkiye tarihi okurken beni en çok etkileyen hikayelerden bir tanesidir bu. Vecihi Hürkuş'un anılarında anlatılır. Öğrendiğim zaman gerçekten çok şaşırmıştım ya. Ya hakikaten öngörü denilen hikaye bu çünkü. 1923'ün 29 Ekim'inde Cumhuriyet ilan edildikten sonra, düşünün hani bir sene olmuş daha, büyük taarruz kazanılmış, zafer ilan edilmiş, düşman yurttan kovulmuş, yeni bir oluşum var ve oluşumun içinde insanlar etraflarına bakıyorlar. Soru şu, ne yapabiliriz? Önündeki örnekleri düşündüğün zaman bütün dünyada yavaş yavaş giderek yükselen ve o yükselmesi kısa bir süre sonra büyük bir ivme kazanacak olan faşizm var, ırkçılık var. Olabilmesi mümkün. 1930'ların hemen başında mesela İsmet Paşa hem Almanya'ya hem İtalya'ya bir ziyarette bulunuyor. Normalde insanların beklentisi şu. Ulan buralara gidildiğine göre burada da yükselen değerler bunlar. Türkiye'de de bu olacak. Hayır. Türkiye'de evet bir kanat var mesela. Atsız'ın, Nihal Atsız'ın da içinde bulunduğu bir grup. Irki söylem üzerinden daha çok gitmeye başlıyor. Ama onun ötesinde burada tam tersine o dönem büyük barışlar dönemi oldu. Üst üste Cumhuriyet en yakın düşmanı ilk olmak üzere, Yunanistan ilk olmak üzere büyük barış anlaşmaları imzalamaya başlıyor. İşte Balkan Paktı imzalanıyor, Sadabat Paktı imzalanıyor, Milletler Cemiyeti kuruluyor, içine giriliyor falan filan. Büyük barış anlaşmaları yapılıyor. Neden? Dert Atatürk'ün sözünü, yurtta barış, dünyada barış sözünü ayakları yere basan bir görüş haline getirmek. Demin söyledim ya, 1923 yılında 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan ediliyor. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan en büyük eksikliğin, hani bir şekilde asker bulunuyor, onlarca yıldır savaşan halk son evlatlarını da veriyor. Elindeki bütün malı, mülkü, buğdayı, nohutu, mercimeği, her şeyi de veriyor. Ayağındaki ayakkabıyı çıkartıyor, veriyor. Doğru, ama savaş kazanılırken görülüyor ki çok ciddi, dünyada yükselmekte olan bir sektörde, dünyada yükselmekte olan bir kuvvette ciddi bir eksiklik var. Hava kuvvetleri. 1923'ün 29 Ekim'inde Cumhuriyeti ilan eden yönetim, Atatürk'ün, bu büyük dehanın önderliğinde, Atatürk bir insan, hep konuşuyoruz ya, bir heykel değil, bir put değil, hataları olan, sevapları olan, yüzlerce belki binlerce hata yapmış bir insan. Ama çok büyük bir lider. 6 kişilik bir heyet oluşturuluyor, bir subay heyeti. Lütfen dikkatli dinleyin burayı. Daha Cumhuriyet ilan edileli 2 ay olmuş. 1923 yılının Aralık ayında Avrupa'da ve Amerika'da incelemeler yapmak üzere 6 kişilik bir havacı subay heyeti dünyaya yollanıyor. Orada insanların havacılık konusundaki gelişmeleri, nasıl takip ettikleri, neyin nereden nereye geldiğine bakılıyor. Döndüklerinde, yurda geldiklerinde bir rapor hazırlanıyor. Bakın, o raporun eşliğinde Türkiye'de sadece hava kuvvetlerinin, hani 30'ların başı çünkü daha devlet hava yollarının, sonra işte Türk Hava Yolları'na dönecek, onların oluşumu falan, daha bunlar ortada yokken bizim hava kuvvetlerimizin nasıl geliştirileceği konuşuluyor. Tayyare fabrikalarının üzerinde çalışmalar başlıyor. İlk deniz uçağının Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir rota oluşturması sağlanıyor. İstanbul'da Büyükdere'de, orada en sakin liman olarak bir yer belirleniyor ve İtalya'nın, Atina'nın, yani İtalya'nın, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin üç ayak olduğu bir rota oluşturuluyor. Ne kadar saçma geliyor değil mi? 1928 bunun yapıldığı, son bitti artık her şeyin, bütün uçuşların başladığı, tarifeli seferlerin başladığı yıl 1928. Bu bir öngörü. Ülke için ne planladığınızla alakası var bunun. Yönetici burada önem kazanıyor işte. Yani sizi yöneten hikaye abuk sabuk saçma sapan şeyler anlatan. Ben sanatçı olacaktım, otçu, çöpçü, topçu olacaktım falan. Bunları geçin kardeşim, olabilir. Bunlar sizin kişisel görüşleriniz, kişisel ikbalinizle alakalı şeyler. Ülke için ne hedefliyorsun sen? Bana bunu anlat. Daha biz 2 yıl önce, hatırlayın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kurultaylarında şuurlu nesilden bahsediliyordu. Hangi şuurlu nesil? Sizin onlara ne verdiğinizle alakası var. Yönetenin önemi, özelliği burada ortaya çıkıyor işte. Biz şimdi oradan buraya nasıl geldik diye bakıyoruz. Değil mi? Ama bence önemli olan, öne çıkartılması gereken özellik burada şu. O gün yapan yine aynı insanlardı. Bugün de yaparız. Yaparız. Umutsuzluğa, karamsarlığa yer yok. Yok. Böyle düşünemeyiz. Hep söylüyorum ya, herkes umutsuz olur, herkes karamsar olur. Biz olamayız. Bizim öyle bir hakkımız yok. Yok. Sıfırdan yaratılmış bir ülkede, sıfırdan yaratılmış bir cumhuriyette herkes kafasını öne eğebilir, biz eğemeyiz. Öyle bir hakkımız yok. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Hadi bakalım, devam edelim. Buradan Şerik Rumuzlu izleyici Bulgakov olsun demiş. Olabilir. Yani Mihail Bulgakov da olabilir. Ama yani Rus edebiyatı üzerinden bence şimdi gitmeyelim. Ya. Olursa sadece Gogol. Yani bence en azından görüş olarak söyleyeyim. Evet işte Deniz Bey dilini söylediği kindar ve dindar nesil. Al görüyorsun işte. Ondan sonra çıkıp Diyanet İşleri Başkanı ağlıyor. Ateizm yükseliyor. Yükselir tabii. Sana bakan bir insanın dindar olma ihtimali var mı ya? Ya sen dindar adamı bile soğutursun. Soğutursun. Ben dindar değilim. O yüzden ben senden daha rahat soğuyabiliyorum da. Ama dindar insanı bile soğuttuğunu etrafındaki dindar insanlardan biliyorum. Çünkü yaşananlara baktığın zaman. Ya camide siyaset yapılmasına ses çıkartmıyorsun ya. Bir tabutun üstüne el konulup miting yapılmasına ses çıkartmıyorsun. Ben senin neyine saygı duyayım? Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Hadi bakalım. Oo, birinci saati tamamlamışız ha. Umudumuzu çaldılar. Milli piyango bileti bile alamadık. Almayın. Darüşşafaka var. LÖSEV var. Bakın üstelik bunlarda yaptığınız o aldığınız diyelim ki hani 100 liralık bilet mi alacaksınız? Tam bilet. Kaç lira bilmiyorum. Üfürüyorum da. 100 lirayı oraya yollayın. Kazanma şansınız %100. Bir çocuğun hayatını değiştirmeye yardım edeceksiniz. LÖSEV'de de Darüşşafaka'da da. Bir çocuğa eğitim imkanı sağlayacaksınız. Bir çocuğun sağlığını kazanabilmesi için ona bir takım olanakların sunulmasını getireceksiniz. Az şey mi yani? %100 kazanma şansınız. Bence yapın. Ben öyle yapıyorum. Güngör Eriş, yeni konuşacağımız kitap Uzak Doğu'dan olsun. Kenzabura Oe. Olabilir. Oe de olabilir. Yani Türkçe'de yayınlanmış güzel kitapları var. Olabilir. Nesim Vakfı var. Doğru. Yılmaz Gülbiye Nesim Vakfı var. İşte arkada görüyorsunuz takvimini. Yayının başında da konuştuk ya. Berin Ruhacan demiş ki Ayasofya'nın kılıçlısını kim takar? Vallahi Berin Hanım çok haklısınız ya. Çok haklısınız. Yani orada çıkıp şov yapan adamı kim sallayacak ya? Adams Gencer. Günaydın. Araştırmacı İbrahim Uslu artık AKP için araştırma yapmıyor mu? Bir bilginiz var mı? Ha. Çok eski bir Kızılderili numarası ama bu. Sayın Gencer. Şunu mu sormaya çalışıyorsunuz? Ya 2-3 gün önceydi galiba. Sosyal medya üzerinden birileri gazladı, bir haber yapıldı. Kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olmuş diyorlarmıştı. O haberden bahsediyorsunuz değil mi? Bense bilgim yok yani, bu konuda bir bilgim yok ama şunu söyleyeyim. O iş biraz yaş. Neden yaş? Çünkü bahsettiğiniz kişinin asıl bağlantısı, asıl yakınlığı mesela Ali Babacan grubuna, Ahmet Davutoğlu grubunadır. Anlatabiliyor muyum? O zor. Emine Akbaş, ben de onu merak ediyordum. İbrahim Uslu olayını. Ben olduğunu zannetmiyorum. Ben olduğunu zannetmiyorum. Ha, yani olursa şaşırır mısın sorusunu soran var mı? Birini sorar mısınız? Yazın biriniz. Hani boşa havaya sıkmış olmayayım. Biriniz olursa şaşırır mısın yazar mısınız? Ben de onun üstüne vereyim cevabı. Yazın valla, bekliyorum. Bekliyorum. Zeynep Hanım'ın eşi milletvekiliydi AK Parti'den. Doğru. Zeynep Karahan Uslu'nun. Hande kısmet, şaşırır mısınız? Cık. Şaşırmam. Vallahi şaşırmam. Ya ben şu politikayı hiç doğru bulanlardan biri değilim, biliyorsunuz, burada defalarca konuştuk. Yani şunu söylüyor insanlar. Ya İşte sonuçta hedef kitlesi olarak insanların ortaya çıktığında baktığın şey bir parça sağda aynı göz kırpan bir siyaset. Ya ben şu ikiyüzlülüğün işe yaradığını hiç görmedim Türkiye'de. Hiç görmedim. İnsanların ihtiyaçları üzerinden gidiyorsanız sadece o ne oluyor biliyor musunuz onun sonucu? Sizin verdiğiniz uyuşturucuya alıştırılmış insanlara sadece o kadarını vermeye devam ediyorsunuz. Örnek Türk sineması. Yani öyle bir dönem var ki 15 sene boyunca aynı filmi yapıyor insanlar. Niye? Halk bunu istiyor. Ben halk başka bir şey bilmiyor ki yapmamışsın. Yapmamışsın. Arada pırlanta gibi örnekler var çökmüşsün üstüne. Hayır, burada tam tersine insanları eşitliğe inandırarak ya başka bir hayat mümkün sözünden hareketle götürebilirsen eğer bence sonucu var bunun. O yüzden ben şaşırmam. Ama olduğunu düşünüyor musunuz? Yok, vallahi ben düşünmüyorum öyle bir şey. Harper Lee bülbülü öldürmek olabilir miyim? Hiç aklıma gelmemişti. Hakiki kruvasan. Rumuz da sağlammış ha. İşte onu diyorum Zuhal Hanım. Kılıçdaroğlu danışmanı değilmiş. Ben öyle bir şey olabileceğine ihtimal vermiyorum. Olursa şaşırır mısınız sorusuna? Cevabını veriyorum da. Devam edelim. Yavuz Selim Toraman. Aziz Nesin'den mi kitap analizi? Evet olabilir tabii. Olabilir. Sevgili Dalya yazmış. Dalya Özkay. Yeşil Gece Reşat Nuri ve 47'liler Firuzan. Firuzan da olabilir hakikaten. Çok da güzel olur. Hiç aklıma gelmemişti. Sağ ol sevgili Dalya. Olabilir. Edebiyat incelemelerinize akademisyenlerden olumlu olumsuz yorum geliyor mu? Çağrı Hanım. Ya çok mutlu eden bir şey bu. Sağ olun sorduğunuz için. Allah'tan şu soruyu herkes gördü. Ya çok güzel şeyler geliyor. Gerçekten çok güzel şeyler geliyor. Hatta çok böyle gurur okşayıcı ifadeler geliyor. Ama benim haddim değil o. Hani işte bu tarz anlatım üniversitede de bizim fakültelerimizde de yoktu. Keşke böyle anlatsalardı diye. Yok o kadar değil, abartmaya gerek yok. Ben bu işin hocası falan, ben bu işi seven bir insanım zaten. Ben yayıncıyım, gazeteciyim ama öbürü benim sevgimle ilgimle alakalı bir şey. Sağ olsunlar geliyor. Çok. Bizde bir de çok zordur biliyorsunuz. İnsanlar sevdiğini söylemez, beğendiğini hayatta söylemez. Hayatta mümkün değil. Sağından solunla dönerken 50 kere düşünür birine iyi demek için. Bu coğrafyanın kaderidir bu. Gerçekten. Orta Doğululuk tam böyle bir şeydir. İyiyi söylemez. Kötüyü söyler hemen. Yeldir yapalak gelir üstüne ama öbür türlü söylemez ama geliyor ya. Çok çok da gurur okşayıcı şeyler geliyor hem de. Gerçekten yani ne güzel böyle konuşmak diye. Devam edelim. Aziz Nesin Zübük olamaz mı? Ne güzel olur değil mi? Boris Vian Günlerin Köpüğü olabilir. Vallahi olabilir. İnce ile Sarıgül parti kurdu, seçilemeyeceği halde neden kurar? Sigara gibi mi bu siyaset? Bırakılamıyor anlamında mı? Ya bir parça öyledir. Maalesef özellikle siyasetten çok bunlar çok yaralayıcı şeylerdir. Siyasetçiler unutuldukları zaman ölürler. Gerçekten bunu çok bilinçli söylüyorum. Ya bir siyasetçi çoğu zaman mesela hayatını bir yerde tek başına geçiriyorsa çoğu için geçerlidir, hepsi böyledir diyemem tabii, o genellemeyi yapamam ama yakınlarına zulümdür o. Çünkü sürekli Dadaloğlu hikayeleri anlatır. Ya 71'de geldi işte öyle bilmem ne tasarısı, vurdum yumruğu buraya, hadi ulan dedim, ben bunu imzalamıyorum dedim. Nasıl bağırıyor millet falan. Niye? Çünkü hepsi ölmüştür zaten o insanların. Üfürdür. Yakınlarına zulüm. Eğer biri mikrofon uzatırsa, bakın bunu bilinçli söylüyorum işte. Biri eski bir siyasetçiye mikrofon uzattığı anda, görüşünü aldığı anda, hele ki o görüşü yayınlıyorsa ekranda, sosyal medyada bir yerde, emin olun ömrünü uzatır. Vallahi bak, ömrü uzar bir gün iki gün, hani işine karışmak haddimiz değil ama bir gün iki gün uzar o ömür. Kalanı zulüm, toplu zulüm hem de. Sürekli olarak Dadaloğlu hikayesi, gazeteciler de böyledir. Anlatır böyle, Kore gazetesi gibi sürekli. Gittik oraya, oradan bunu aldık, buradan bunu sattık. O zaman da işte bunlar rezil yaşıyorlar falan. Portakalla geziyoruz hikayeleri. Neyse işte. Devam edelim bakalım başka. Gülsen Kapıcı. Herkese yeni yılda sağlık ve huzur diliyorum. Umarım 2021 yılı 2020'yi aratmasın. Aratmaz. Melih Güven. Ünsal Bey, rol aldığınız birkaç tiyatro oyunu sayabilir misiniz? Tiyatro oyunu mu? Benim haddim değil. Radyo tiyatrosu. Radyo tiyatrosu. Yani isim çok zor ama onu şeyden yapabilirsiniz. Bu radyo tiyatrosu ile ilgili internet üzerinde çok fazla şey var. Sağ olsunlar, bazı izleyiciler zaman zaman bana da yolluyorlar uzantılarını. Orada zaten kast sayılırken isim geçiyor. Çok özür dilerim, İngiliz dili edebiyatı ile ilgili bir şey geçti orada, göremedim. Çok hızlı bir şey geçti, görmedim. Özür dilerim. İlker Şekerzade, bu sefer doğayla ilgili bir kitap olsa nasıl olur? Mesela Ekin Sapı Devrimi, Masamu Fukuoka. Bilmiyorum, yani kitabı da bilmiyorum. Çok özür dilerim. Erkek cinayetlerinin çok olduğu bugünlerde Abası Yanık'tan kayıp aranıyor olabilir. Ya Sait Faik okumadık zaten. Yani orada o borçlu olduklarımız var hala. Yaşar Kemal okumadık da. Onları okuyacağız yani. Ya o kadar büyük bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ki biz. Edebiyat öyle bir hazine. Hem yerli edebiyat, bu toprağın edebiyatı, hem dünya edebiyatı. Çok büyük, bitmez tükenmez bir hazine. Yani hepsinde biz bir şey bulabiliriz içinde. Ama ben istiyorum ki dönem dönem hayatımıza da bir şey katsın. Yani dün mesela Sabahattin Ali'den bahsederken o tutuklamalar bölümünün üzerinde özellikle durdum. Ya öyle saçma sapan şeyler yaşanıyor ki, yani bunlar olağan suçlu ya. Bir şey olduğu zaman lap diye alıp bu insanları getiriyorlar, hemen içeri atıyorlar. Niye? Ya Sabahattin Ali cinayetinden sonra toplum neden rahatsız olmadı sorusunun yanıtında işte o. Sağcısı da rahatsız olmuyor. Sağcısı bir komünist öldü diye seviniyor. Solcusu lan bu zaten solcu değildi diye seviniyor. Devlet her ihtimalde birini temizledim diye seviniyor. Bu kadar. E böyle bakılarak demokrasi yeşertilebilir mi bir ülkede? O yüzden hani bunu konuşmak lazım. Yakup Kadri, vallahi Yakup Kadri mutlaka konuşmamız gereken yazarlardan biri. Hatta yine onunla ilgili de yayından önce gelen maillerden bir tanesi sadece onunla ilgiliydi. Nerede gördüm ya? Yakup Kadri konuşalım diye. Hem de uzun uzun yazmıştı biri. O yüzden özellikle bulayım istedim de. Doğru, bence olmalı. Bence olmalı, konuşmalıyız. Kafka olabilir. Hepsi, daha konuşacak çok insan var ya. Merak etmeyin. Rahat edin. Rahat edin. Rahat olun yani o konuda. Birini öne çıkartarak yapmayacağız bunu. Hep böyle bunların içinde bir şey konuşacağız. Hani de Kısmet, yaban. Evet işte, Yakup Kadri'den yaban olabilir. Meral Öztürk, Walden olabilir mi? Doğaya dönüş ve basit yaşam üzerine. Olabilir. Ne güzel kitaplar ya. Devam edelim. Oh, 24 dakikamız kaldı. Vallahi çok konuşmuşuz ya. Biraz da Türk edebiyatından fantastik roman örnekleri verseniz, örneğin İhsan Oktay Yanar. Bayılırım. Bayılırım. Vallahi. Çok çok güzel. Puslu kıtalardan başlayabiliriz mesela. Ama bunu biraz şöyle yapmayı planlıyorum. Kim sordu? Yakalayamadım, yine gitti ya. Bunu biraz şöyle yapmayı da planlıyorum aslında. O bir sonraki aşama ama. Sadece klasik anlamında değil de mutlaka tanıtılması gereken ama benim geçmişte okudum, bugünün güncel olmayan kitaplarını da konuşabiliriz. Onlar o bölümün içinde olabilir. Mutlaka olabilir. Tabii, Kemal Tahir yazdı biri. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde olabilir. Atatürk'ün en sevdiği kitaplardan biridir biliyorsun. Onun isteğiyle basılmış kitaplardan bir tanesi. Vedat Türkali, doğru, Bir Gün Tek Başına. Hani çok taze kaybettiğimiz yazarlardan bir tanesinde. Ya, hop gitti. Göremedik ki. Dava var mı hakkınızda açılan diye sormuşsunuz. Hayır. Ya benim hakkımda dava açmayı gerektirecek bir durum yok ki. Bu yayında hakaret yok. Bu yayında üfürmece hiçbir şey yok. Bakın ben burada 5 sene boyunca anlattıklarımın içinde iktidar temsilcileri, iktidarın yalakaları, köşe yazarları, hiçbirinin hayır bu olmadı dediği bir şey duydunuz mu siz? 5 sene geçti. Duyamazsınız. Çünkü ben size tanıklığımla anlatıyorum. Yani burada mesela en çok sevindiğim şeylerden biri odur. 1 Mart tezkeresinin ret sürecine ilişkin konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz bir yayında uzun uzun? Mesela o yayından sonra o kadar çok insan bilmedikleri şeyleri gördüklerini yazmışlar, anlatmışlar ki. Evet, ben orada tezkere reddedildi. Yani tezkere kabul edilmedi haberini bütün dünyaya geçen gazeteciyim. Gururla söylüyorum bunu. Ama o süreci size anlatmak aynı zamanda benim görevim. Çünkü bir takım insanlar yalan söylüyorlar bununla ilgili. O istedi, bu istemedi, o yazdırdı, öbürü genel kurmayı topladı, bilmem ne hikayesi. Ya bunları geçeceğim birader, geçeceğim. Ortada bak, Büyük Orta Doğu projesi gibi. Benim hiç takılmadım o komplo teorileri. Amargan oyunları bunlar falan filan. Bunlar değil derdim. Ama orada ortada bir proje, çökmüş bir proje var bugün baktığınızda. Projenin önderlerinin yürüttüğü önemli işler vardı. O nedenle de yok. Çok şükür öyle bir şey yok yani. Evet doğru, artık tekzip yok zaten, erişim engeli var. Yeni moda diye yazmış bir izleyici Sem Atkizi. Çağrı Hanım, günde kaç saat uyuyorsunuz Yunus abi? Bahsi geçen tüm kitapları okumuşsunuz neredeyse. Uykuyla ilişkisi sınırlı bir insanım. Ama yani uyuyan bir insanım tabii ki de. Ben az uyku yetiyor bana. Yani şöyle rutinim şu benim. Gece saat 2 gibi falan uyuyup 6.30-7 civarında kalkmak. O yetiyor. Olursa bayıldığım şey gündüz uykusu. Keşke biraz denk gelse. Fatih Özbatur, sizce AKP'nin kutsal davası nedir? Yok. Yok, öyle bir dava yok. Yok yani, gerçekten öyle bir dava yok. Mehmet Oya, Ünsal abi, Barışlar'ın kitabını okurken ülkeye dair hiçbir umudum kalmıyor. Cendere'den bahsediyor galiba. Yaşananların hepsinin gerçek olması, hepsi zoruma gidiyor. Bazen okumakla iyi mi ediyorum, kötü mü ediyorum diye düşünüyorum. Sevgili Mehmet kardeşim, çok güzel bir soru bu. Bana da zaman zaman çok sorulan, insanların sorduğu, hatta ya ne yapacağız, biz ne yapıyoruz kardeşim dediği bir şey. Hayır, böyle bakmayacağız. Neden biliyor musun? Şimdi onların yaşanmış olması bizi geleceğe dair daha uyanık tutmak zorunda. O dönem onların yaşanmasıyla birlikte yaşananların konuşulmadığı bir dönem olarak kalmalı bence hafızanda. Ve bugün yaşananların konuşulmasından ben vazgeçmeyeceğim diyebilirsen eğer, biz onları engelleyebiliriz işte. Sadece ve sadece bunu duymaktan korkmamak gerekiyor. Evet, duymaktan korkmuyorum, söylemekten de korkmuyorum o yüzden diyebilmek gerekiyor. Çünkü yüksek sesle bu söylendiği zaman insanların artık geri adım atmak dışında bir çareleri kalmıyor. Bakın işte yaşananlara. Bakın yaşananlara. Yani bugün mesela ben neden Hamza Yerlikaya haberi üzerinde bu kadar fazla durdum? Yaşanan tek sahtekarlık mı AKP döneminde? Elbette ki hayır. Ama mahkeme kararı ortadayken hiç utanmadan, arlanmadan, mahkeme kararını göstermeden diploma gösteriyor insanlar ya. Bu umutsuzluk değil, tam tersine umut vermeli hepimize. Çünkü ortada hala bir mahkeme kararı var ve kendisi Hamza Yerlikaya'nın sahtekarlık yaptığı yazıyor orada zaten. İstediğin hikayeyi anlat bu saatten sonra. Arif Balcılar, Yunus abi Adana'ya ne zaman geliyorsunuz? Vallahi özledim ya, gelemedik bu sene. Zor. Yani şu pandemi koşullarında zor. Ama özledim. Herhalde önümüzdeki sene inşallah. Yani şu yeni baş, önümüzdeki sene de ne kadar uzun değil mi? Yok, o geyiği yapmayacağım size. O çirkin espriyi yapmayacağım. Seneye görüşürüz falan. Öyle değil ama evet, yani olabilir. Erişim yasağını yasaklanan haberin doğruluğunun onaylanması olarak görebilir miyiz diye sormuş Erkan. Vallahi artık Erkan oraya geliyor iş hakikaten ya. Bir haber yasaklandıysa doğrudur. Değil mi? Mahkeme kararının yayınlanmasını yasaklıyor ya. 9 kere Leyla film hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok eleştirildi. Burada konuştuk ya, söyledim. Bence kötü bir film. Bence kötü bir film ama kötülüğünün ötesinde farklı bir anlamı var. Ya kardeşim, bir daha söylüyorum. Ben Ezel Akay filmlerini duymuyorum ya. Duymuyorum. Seste problem var birader. Seste büyük problem var. Çok iyi film ya. Hacivat Karagöz neden öldürüldü? Çok iyi bir film. Ben duymadım, filmi 3 kere izledim. Duymadım, duyamadım ya. Hani kulağa sağlam bir insanım çok şükür. Duyulmuyor. Bence bu daha fazla tartışma ama iyi film mi? Bence değil. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Oyunculuklar acayip iyi insanlar toplamışlar. Çok sevdiğim oyuncu işte. Ali Koca bir tanesi onlardan. Herkes süper oynamış ya. Süper oynamış. Ali Cunusoy, bayıldım oynadığına, rolüne. Bayıldım, hakikaten bayıldım. Ama yani hikaye. Yavuz Selim Toraman, Yunus abi takımdan ayrı düz koşu programının saatini biraz daha artırır mısınız? Yok ya. Yok yani, o zaten bir kere Coşkun abiyi gecenin o saatinde oturtuyoruz oraya, zaten yorgun oluyor çünkü videolar çekiyor, Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor, geliyor, bir iş yapıyor, onlarla ilgili yazıyor, çiziyor falan. Zaten zorluyoruz, 1,5 saat bence yeterli oraya. İyi. Ünsal Bey, sizin yayınların da ses seviyesini birazcık yükseltebilseniz süper olurdu. Vallahi şu anda ses seviyesi yüksek, yüksek bence. Yılbaşı kutlama tehditleri için ne diyorsunuz? Ya şu Bolu Valisi hikayesini mi söylüyorsunuz? Dünyanın en aptalca lafı ya. Dünyanın en aptalca lafı. Ne yapacaksın Allah aşkına? Bakın işte demin sorulan soru vardı yani. Kim sormuştu, unuttum. Ya karamsarlığa kapılıyorum. Bak, karamsarlık değil, tam tersine dalga geçerek üstüne gittim. Ne yapacaksın Allah aşkına? Ev ev gezip kaç kişisiniz? Eline listeyi alacaksın, seçmen listesini. Evde 4 kişi görünüyor yalnız. 7 burası olmadı falan deyip insan mı tutuklayacaksın? Allah aşkına yapsana. Lütfen gözünü seveyim, yapsana ne olur. Hadi. Hadi yap, bak nasıl oluyor ondan sonra Bolu. Hadi bir yap. Yılbaşı gecesi evinde oturan insanları dörtlünüz yedi görünüyorsunuz. Olmaz kardeşim. Covid tedbirleri falan. Bir yapsana ne olur. Ya boş boş konuşmak, boş boş konuşmak gerçekten insanlar için artık bir geçer akçe oldu ya Türkiye'de. Boş boş konuşma ama saçma sapan, abuk sabuk. Her yerden aynı şey yapılıyor. Yani televizyon ekranına çıkan insan da sadece böyle hani şey yapıyor. Kahramanlık sergilemeye çalışıyor. Ya kahramanlık sergileyeceğine insanların yanında dur ya. Selim Yıldırım, benim evime giremezler vallahi hep çıkar. Hepimizin evinde öyle olur. Sen kimsin ya? Kimsin? Bakın arkadaşlar bunlar unutulan şeyler. Polis sizin evinizin kapısını çalıp öyle zort diye arama falan yapamaz. Ciddi söylüyorum yapamaz. Yeni yılda bizler için yeni projeleriniz var mı? Ya kafamda oluşan bir takım şeyler var ama daha çok taze. Ama iyi şeyler merak etmeyin yani. Gayet iyi olacak. Ha işte bu Dentor Umurumuzlu izleyici yazmış. Eve girmeden yapamaz. Eve de mahkeme savcılık kararı olmadan girmez. Bu kadar basit. Aytaç Temiz, Yekta, Coşkun ve Timur Beylerle nasıl tanıştınız? Ayrı alanlarda sevdiğim insanların birbiriyle arkadaş çıkmaları beni çok sevindiriyor. Hikayelerini merak ediyorum. Ya Yekta benim çok eski arkadaşım. Ankara'da biz birlikte dublaj yaptık. Hem de böyle yani 80'lerin sonundan beri arkadaşız biz Yekta'yla. 40 sene olacak neredeyse. Coşkun abi, çok komik bir şey söyleyeyim mi size? Ben Coşkun abinin daha elini bile sıkmadım. Yüz yüze hiç gelmedik biz. Hiç. Timur benim çok sevdiğim bir kardeşim. Bu camianın içinden tanıyorum ben Timur'u. Timur çok iyi bir kameramandır. Geçmişten bu yana haber kameramanı olarak da çok iyi bir adamdır. Bir yandan da teknolojiyi çok iyi bilen insanlardan biridir. Bizi bir araya getiren Timur. O böyle bir şey önerdi. Hani ya yapsak ya ne güzel kendi aramızda böyle güzel muhabbet ediyoruz falan diye. Timur'un böyle bir şeyi vardı. Sonra düşündük ya herkes birbirini çok anlıyor, tanıyor. Ya Yekta benim sadece arkadaşım, benim çok sevdiğim bir yazar. Bence Türkiye'nin şu anda en iyi öykücülerinden biri. Coşkun abi artık tartışılacak bir şey değil ya. Yani Coşkun Aral o. Coşkun Aral gerçi. Ya çok komik bir şey anlatayım mı size? Coşkun abi de çok güldük sonra çünkü bunu konuşurken. Şimdi ben mesleğim gereği, işim gereği kısmet oldu. Çok çok sevindirici bir şey bu. Pasaportumdan saydım bunu da. Pasaportlarımdan eskiden öyleydi yani. Pasaport defterinden 52 tane ülke görmüşüm. Ve insana çok şey katıyor bu. Ama hep mesleğim gereği. Yani gezme, seyahat falan iş gereği gitmişim. Bazılarında çok uzun kalmışım. Bazılarında daha kısa falan. Zaman zaman işte konuşurken yayın içinde de anlatıyorum. Bu yayında da anlatıyorum. Takımdan ayrı düz koşuda da anlatıyorum falan. Tüm bunları. Ama beni en çok etkileyen hikaye şu. Mesela benim için çok özel insanlar var. Hikayeleri çok özel. Onunla ilgili bir şey anlatıyorum. Coşkun abi bana onunla yaşadığını anlatıyor. Ya bu çok acayip, çok acayip, zor bulunacak bir şey. Sevgili Ali, Ali Granit, Can Yayınları'ndan çok sevdiğim bir kardeşim benim. O da benim gibi zaman zaman kitap üzerine çok konuşuruz Ali ile. Mesela biyografi okumayı bu yüzden çok severim ben. Ama Ali'nin biyografi üzerinden gerçeği beni çok etkilemişti. Gerçekten çok etkilemişti. Can Yayınları çok sık biyografi çıkartıyor. Demiştik ya abi düşünsene bir insan sana bütün hayat tecrübesini veriyor ve bunu 20 liraya yapıyor. Coşkun abi bunu parasız yapıyor. Henri Cartier-Bresson diye bir adam var. Bu adam çok özel bir foto muhabiri. Bir fotoğraf sanatçısı diyemiyorum. Kendi de kıllanıyor çünkü o yaftan. Arıza bir adam. Ben sadece bu kadar biliyorum. Henri Cartier-Bresson'un bir fotoğrafı ile ilgili bir yerden mevzu geldi böyle. Takımdan ayrı düz köşede ben bunu söyledim. Coşkun abi dedi ki, hala hatırladıkça gülüyorum ya. Ya bana da büyük arıza yapmıştı dedi. Benim için Henri Cartier-Bresson hani bir masal kahramanı gibi. O kadar büyük bir adam ki. Ya büyük ötesi biri. Arıza yapma gerekçesi ne? Coşkun abi adamın fotoğrafını çekmiş. Bakın Henri Cartier-Bresson'un en önemli özelliklerinden biri fotoğraf vermemesi. Arızanın önde gideni adam çünkü. Kimle beraber fotoğraflıyor? Coşkun abi gidiyor. Yanında Aragüler var mesela. Onunla birlikte fotoğrafı. Coşkun abi de Aragüler'in asistanı o zaman. Çat çat basıyor iki kare. Herif arızaya geçiyor direkt. O kadar büyük bir derya ki ben her yayından sonra böyle daha dolmuş, zenginleşmiş hissediyorum kendimi. Çok. Rahmetli adını anmaktan çok mutluluk duyacağım. Ben Talat Almanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kültür bakanıydı. Talat Bey ile Bilkent'te hocalık yaparken, yani ömrünün sonuna kadar zaten orada hocalık da yaptı aynı zamanda. Ekrana ilk çıkarttığımda tanışmıştık. Yani zamanı çok net hatırlamıyorum ama herhalde 98-99 falan mı olmalı? Galiba o civarda. Sonradan işte NTV'de yayınlar yaptım ben onunla, Habertürk'te yayınlar yaptım. Talat Bey'le her konuşmadan sonra, yani mesela oturup bir kahve içmek sadece ya da bir yerde karşılaşmak, 10 dakikalık bir sohbetten sonra her seferinde böyle kafamın aydınlandığını hissederdim ben. Gerçekten bazı insanlar öyle. Bazı insanlar sizi dolduruyor. Yaşam enerjinizi yükseltmiyor sadece. Hani bazı tipler vardır ya, uyuz gelir böyle oturur odada yanınıza, enerjinizi çeker içinizden. Yani canınızın gittiğini hissedersiniz. Ağlar, zırlar, suratı asıktır, ağzı yerlerdedir. Ağzından bir tane hayır cümlesi çıkmaz. Bunu kastetmiyorum. Doldurmak ya gerçekten sizi şarj eder. İşte bence Aşkın abide de öyle hissediyorum. Acayip doluyorum böyle. Hayata bambaşka bir yerden onun anlattıklarıyla, işte yaşadıklarıyla, yaşadıklarını anlatırken kurduğu basit cümlelerle. Ben kendime de örnek aldığım insanlar hep böyle. Ben de böyle olmaya çalışıyorum. Basit anlatmak önemli çünkü. Süsleyerek, uzatarak falan. Ya daralmıyor musunuz siz? Ben daralıyorum ya. Çok basit anlatıyor Coşkun abi. Çok basit bir gerçeği anlatıyor. Yani bilmem neredeki bir ada devletindeki bir isyanı anlatırken mesela, o isyanı aslında 20 gün bir yerde bir çadırda titriye titriye beklediğini o kadar basit anlatıyor ki. Çok hoşuma gidiyor. Çok doluyorum. İzleyenlerden biri dedeler ne konuşuyor demişti o yayında. Çok gülmüştüm. Çok doğru. Çok doğru. Şimdi benim sakallar bembeyaz oldu. Bir ay sonra 51 olacağım ben. Coşkun abi bizden yaşça büyük. Yekta 3 aşağı 5 yukarı benim akranım. Timur bizden daha küçük ama bize yakın. Dedeler ne konuşuyor, doğru. Ama bence dedeler ne konuşuyordan çok nasıl konuşuyora bakmakta fayda var. Ben o yayın bittikten sonra dönme ben kendimi çok yükselmiş hissediyorum. Yani Timur'un mesela teknolojiyle ilgili anlattıklarını ben hiç bilmiyorum. Zaman zaman tek dediğimde yayında mı şu anda bilmiyorum ama bir şey soruyorum mesela Timur'a, bana o kadar farklı cephelerden bir şey anlatıyor ki çok doluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Haluk Hoca'nın lafı geçti. Doğru işte. Haluk Hoca da öyle. Haluk Bilginer de öyle. Ben de çok seviyorum onunla sohbet etmeyi. Bambaşka bir hayat anlatıyor. Bambaşka bir yaşam olabildiğini anlatıyor çünkü. Gösteriyor. Bunu çok basit yaşıyor. Çok basit söylüyor. Yani ham hım yaparak gitmek de mümkün burada. Düşünsenize yani siz yaşamınızın büyük bir bölümünü dünyanın en çok bilinen dizilerinden bir tanesinin oyuncusu olarak geçiriyorsunuz. Tamam mı? Sadece bu kadarla da kalmıyor üstelik mevzu. Bunun dışında çok büyük bir oyuncusunuz. Ya dünyanın her yerinde büyük oyuncu Haluk Bilginer. Valla yayında olsa keşke yüzüne de söyleseydim ama söylediğim için rahatsız. Dünyanın her yerinde. Yani Haluk Bilginer'i bugün buradan çıkartıp Broadway'e de koysanız, Off Broadway'e de koysanız ya da başka bir yerde bir oyun koysanız, İngiltere'de Royal Shakespeare'de oynasa da oynar. Anlatabiliyor muyum? Ama bütün bunu basit yapabilmek önemli. Hayatın basit bir şey olduğunu anlatabilmek önemli. Yaşamın içinden ders çıkartıp anlatabilmek önemli. Keşke siz de hani bizim o güzel su koyunca beyaz diyen şeyle yapılan şahane sohbetlerin içinde zaman zaman, yani orada o sıcaklık olmaz tabii o kadar kalabalık olsa, ama yaşamın içinden çıkartıp anlattığı insanları yenilendiriyor ya. Beni çok yeniliyor. Sağ olsun. Eksik olmasın. Ha bu arada kendime yılbaşı hediyem. Kral Lear oyun atölyesi biliyorsunuz böyle bir çalışma yaptı ve o çalışmanın içinde sınırlı sayıda baskılarla afişler, Kral Lear oyunu ki muhteşem oynanıyor. Bütün oyuncuları her seferinde söylüyorum. Bütün oyuncuları muhteşem oynuyor. Onun Haluk Hoca'nın yaptığı çeviriyle oynuyorlar ve onun imzalı el yapımı bir baskısı. Bu sene benim kendime yılbaşı hediyem bu mesela. Oyun atölyesinden hala kaldım bilmiyorum ama tavsiye ederim size. Özel bir basım. Flanör rumuzlu bir kişi yapan, kendi yaptığı çevirili özel baskı bir kağıda falan. Hangi yıllarda yaşamak isterdiniz? Bilmiyorum ki ya. Ya Nazım'ın dediği gibi bakmak lazım. Ben çağımdan korkmuyorum. Korkak değilim ben. O yüzden hani geçmiş, gelecek çok ilgilendirmiyor beni. Ayran Bey, Haluk Hoca'nın ödül töreninde İngilizce yaptığı konuşmadaki naiflik değil mi? Ömrüm boyunca unutamayacağım. Hakikaten öyle. İşte basitlikten kastım bu. yaşadığınızın doluluğu değil burada önemli olan. Sizin sunarken insanların anlamasına imkan verecek şekilde rahatlıkla anlatabilmeniz bunu. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ya burada anlatırken üst perdeden bağırmak, çağırmak, o öyle olur böyle ya. Bunlar artık ciddiye alınacak şeyler değil ya. Ben de almıyorum. O yüzden kimsenin de almayacağını düşünüyorum. 10.24 son 2,5 dakikası bana lazım. O yüzden kaldı 6 dakika desen, 5 dakika desen kabaca son 2 dakikanız. Buyurun. Aytaç Temiz, basitlik değil sadelik bu. Basit kelimesini kötü anlamda kullanmadım. O yüzden bence öyle de anlatılabilir. Foto muhabiri, kameraman, gazeteci, yazar diyebilir miyiz? Coşkun abiye mi? Az bile dersiniz. Az bile dersiniz yani. İçimizdeki faşisti öldürmeden güzel bir yaşamımız olamaz mealindeki sözünüz benim hayattaki hedefim. Benim de öyle işte, onun için söyledim. Herkes içindeki faşisti öldürecek önce. Hepimiz. Ya siz zannediyor musunuz? Mesela Sabahattin Ali'nin söylediklerinin içinde, Nazım'ın söylediklerinin içinde bunlar yok mu zannediyorsunuz? Yani Nazım'ın içine dahil olduğu komünist ekolün içinde kendi eleştirisi yok mu? Olmaz olur mu öyle şey ya? Yani halklar toplantısının içinde keşke bir gün zaman olsa da onun üzerinden konuşsak. İnsanların yaşadıklarını, küçücük halk gruplarının yaşadıklarını anlatabilmek bu kadar kolay mı zannediyorsun? İşte gazap üzümlerinde o örneği o yüzden vermiştim. Mesela sinema tarihinden o örneği doğrulatabilmek için o kadar uğraştım ki. Herhalde sadece bir 3-4 gün o sürmüştü. Hatırlıyor musunuz? Gazap üzümlerinin o meşhur filmi, John Ford'un çektiği o meşhur filmin Stalin tarafından da yasaklandığını anlatmıştım. Amerika'da da yasaklanıyor film. Amerikalılar diyor ki lan bu komünizm anlatıyor. Rusya'da yasaklanıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Stalin yasaklıyor. Gerekçesi ne? İşçi anlatıyor ama işçilerin hepsinin araba alabildiği bir düzeni anlatıyor. Biz yapamıyoruz. Yasakla bunu. Kafa bu. Tek bir örnek. Sadece 3 gün falan o örnek için uğraştım. Çünkü bir yerden duymuştum ama doğrulatmam gerekiyordu örneği. Böyle baktığın zaman herkes içindeki faşisti öldürecek. Kardeşim hepsinin var çünkü. Hayata böyle bakan Atatürkçüyüm diye gezinen tiplerin yok mu içinde faşist? Olmaz olur mu ya? Erdal Hocam, bu denli sıkıcı bir yılın içinde en güzel anılarımızdan biri sizi dinlerken oluyor. Sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de öyle. Devam edelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Solzhenitsyn de neyse, Steinbeck de odur. İşte Serdar Bey, öyle bakmak lazım. Yani anlatmaya çalıştığım hikaye bu. 14 ülkeden tarım için tarla kiralama işi. Ali Bağseven. Yani tarımı bulduk, tarlasını arıyoruz. Gerçekten. Bizdeki çiftçi bitti. İdil Oskay, güzel soru. Soru neydi ki? Ben kaçırdım ya. Soruyu bir daha yazar mısınız? Zaten o son bir dakika. Ali Çağan, Ünsal Bey, Twitter'da annesinden saklanan anonim benim. Ali Bey bana bir mail de attı. Bu hikaye güzel bir hikaye. Ya, çok hoşlanmıyorsunuz siz anonim isimlerden ama ya ben annemden saklanmak için bu isimle çıkıyorum diye. Bak şimdi ismi de ifşa ettik. Evet. Arkadaşlar, ben yıllardır, herhalde 15 sene falan oldu. Bütün sevdiklerime, dostlarım, etrafımdaki insanlar çok iyi bilir. Her yeni yılda sadece sağlık dilerim. Gerçekten bu hani bir şey olsun diye değil, sağlık dilerim. Çünkü bilirim ki benim etrafımdaki insanlar, çevremdekiler, dostlarım, arkadaşlarım, birlikte hayata baktığım insanların tamamı sağlık dışında, sağlıklı olmaları dışında eğer o olanağı sağladılarsa kalanını becerebilecek kadar zeki, dürüst, düzgün insanlardır hepsi. O yüzden bu yılda hepinize sağlık diliyorum. Bu yıl sağlığı, rutinin önemini ağzımıza kürekle vura vura hatırlatan bir yıl oldu çünkü. 2020 yılı tuhaf ama daha önce de konuştuk ya, takvim suçlu değil ya. Takvimi yapan insan, takvimi bulan insan, onu çizen, dizen, yazan insan. Hatırlayın Maya takviminin etrafında insanların Şirince'den arsa baktığı günleri. Bizim burada onunla dalga geçmemizi ulan adam yaparken bitmiş işte taş, daha ne yapsın diye. Takvim yapan insan, takvime çok takılmamak lazım. Ama takvimlerde geçen yılları biz nasıl dolduruyoruz? Belki biraz bunun üzerinde durmak lazım. 2020 bunu çok hatırlatan bir yıl oldu. Sağlığın önemini çok çok hatırlatan bir yıl oldu. O yüzden ben de bu yıl hepinize sağlık diliyorum. Hepimize sağlık diliyorum. Şu pandemi belasının artık daha fazla değmeden, dokunmadan, hiçbirimize ellemeden çıkıp defolup gitmesini diliyorum. Umarız 2021 dünyanın iyileştiği bir yıl olur. Bu iyileşmeyle birlikte aydınlanmanın, uyanışın, ya ben öyle kuantumcu falan değilim, acayip bir yıl geliyor, yeni nesil falan, geç bunları. Bu değil hikaye. Şu, insanın daha fazla kendinin farkına vardığı bir yıl olmasını diliyorum. 2021 yılı hepimiz için sağlık getirsin. Hepinize, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, çok güzel, çok şahane bir yıl diliyorum. Çok şık bir yıl olsun. Yüzünüz gülsün. Bolluk, bereket ağızda da olsun evlerinizde. Sevdiklerinizle birlikte olun istediğiniz kadar. Dostlarınızla birlikte olun. En çok özlediğim şeylerden biri o çünkü. Bizler dokunmayı seven bir milletin evlatlarıyız. En çok ondan uzak kaldık çünkü. Birbirimize daha çok dokunacağımız, elini sıkacağımız, gözünün içine bakabileceğimiz, o su koyunca beyazlayan şeyi ağzımızla, bu akşam için de geçerli, mümkün mertebe ağız yoluyla tüketebileceğimiz, güzel sofralarımızı kurabileceğimiz çok sağlıklı bir yıl olsun. Dün burada adı çok geçti, çok konuştuk. Sabahattin Ali'nin Kırklar Elinde bir yerde, bir yerde bitirilen yaşamı gibi 1948'de 3 sene sonra, yayının içinde söylemedim, bugün aktarmıştım onu, 1951 yılında da başka biri ülkeyi terk etmek zorunda kaldı aynı gerekçelerle. Sürekli tutuklanmak, sürekli ölüm korkusuyla yaşamak, hakkında uydurulan yalanlarla artık baş etmekle mücadele etmek istememek gerekçesiyle Boğaz'ın Karadeniz kıyısından bir motorla Nazım açıldı bu kez. Sonra Varna'dan oğluna Mehmet'e seslendi gözyaşları içinde. 1951 onu götürdü bizden. 48'de Sabahattin Ali'yi aramızdan aldığı gibi. Ama onların birlikte yaşadığı, birlikte düşündüğü, birlikte hayatla mücadele ettiği yıllardan geriye çok önemli, çok özel şeyler kaldı. Dün yayının içinde ismi geçti. Marco Paşa, Malum Paşa. Arkasından kapatıldıkça, hani çıkabildiği müddetçe çıkan dergilerin içinde. Aziz Nesin'in ismini andık. Bir de Rıfat Ilgaz'ın ismini aldık. Benim için çok önemli bir insan biliyorsunuz. Çok önemli bir figür. Burada da hep konuşuyoruz. Hayat mottosu, hayatına o yön veren söz nedir derseniz benim için odur çünkü. Ya ezilenden yanasın ya ezenden. Bu işin az şekerlisi, çok şekerlisi olmaz. Benim hayatta bakış açım bu. Ve istedim ki bugün Rıfat Ilgaz'ın vedasıyla bitirelim. Onun çok güzel bir vedası var. Doğru, içinde hafif karamsarlık da var ama umudun kendisinin de yaşadığı bir şey bu aynı zamanda. Hepinize çok güzel, çok iyi, çok sağlıklı bir yıl diliyorum her şeyin ötesinde. Ve şairin sözüyle bitireceğim. Üzerine söz söylemek bize yakışmaz çünkü. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı, huzurlu, çok güzel bir yıl diliyorum. Rıfat Ilgaz dostlarıyla bir araya geldiğinde içelim şiirinde işte bir aradayız diye başlıyor hayata. İşte bir aradayız. Sağlığından haber beklediklerimiz yanımızda ve aramızda uzun zamandır yüzünü göremediklerimiz. Kimimiz mahpustan dönmüşüz, kimimiz sürgünden. Bu akşam keyfimiz yerinde. Günlük dertlerimizden sıyrılmışız. Nasıl kazanıldığını unutmuşuz paranın. Elimiz o kadar açık. Harcayalım neşemiz için. İyisi gelsin şarabın. Yüklü olsun mezeler. Nöbetçisiz geçiyor akşamımız demek. Kilitsiz, demir parmaklıksız. İstersek burada keseriz konuşmamızı. Çıkarız kol kola, kelepçesiz, dolaşırız canımızın çektiği sokakta. Özlemini çekmişiz uzun zaman dostların ve aydınlığın. Duymuşuz her çeşit yalnızlığı tek başımıza. İki çift laf edememenin karşılıklı ne demek olduğunu öğrenmişiz. Konuşalım. Bir suç olduğunu bilerek her sözümüzün, güzel günlerin yaklaştığını söyleyelim. Dört yanımızı kollayarak. Ne olur, bilir miyiz birazdan? Belki hesabı sorulacak neşemizin. Kaldıralım son kadehleri. Ayrılalım arkadaşlar. Ayrılırken öpüşelim.